Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilmiş her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Bundan sonra bugünkü sohbetimizin konusu tevazuyla alakalı olacak inşallah. Allah subhanahu ve teala bizleri biliyorsunuz kulluk için yaratmış, kulluğa programlamış, iyiyi kötüyü ayırt edebilmemiz için de bizlere birçok haslet, huy, ahlak dediğimiz birçok şeyle donatıp dünyaya göndermiştir. Allah subhanahu ve teala Resullerini göndermese bile doğan, fıtrat üzerine doğan bir kulda birçok hasletler vardır. Yani bir iyiliği, bir güzelliği, bir korkuyu, bir sevgiyi, bir hayali, birçok şeyi tadabilen, anlayabilen hasletler üzerine. İşte bunların içinde Allah subhanahu ve teala insana iyiyi güzel, kötüyü kötü göstermiştir. İyi iyi olduğundan, kötü de kötü olduğundan kötüdür. Allah subhanahu ve teala'nın bizi fıtrat üzerine yaratması, hanifler üzerine yaratması, kendisini bilelim ve ona kulluğumuzda samimi olalım ve beşeri münasebetlerimizde düzgün, hayırlı, samimi insanlar olalım diye. İman konusundaysa göndermiş olduğu Resullerle Allah'a nasıl iman edilmesi gerektiğini ve bu imanın esaslarının neler olduğunu, çizgilerinin neler olduğunu da ne yapmış? Bildirmiştir. Düşünün, bizdeki bir sevgi hasletini imana götürdüğümüzde, eğer beni seviyorsanız Resuluma tabi olun ki ben de sizin beni sevdiğinizi anlayayım diyerek sevgiyi dahi imanda kendi nefsimize, hevamıza, kendi anlayışımıza bırakmamıştır. Bir korku hasletini ele alalım. Eğer müminseniz benden korkun, başkasından değil demiştir. Yani bizdeki huy ve hasletler hangi meselede olursa olsun kendi nefsimize, hevamıza bırakılmış değildir. Yani doğru Allah'tan gelendir. Yanlışsa Allah'ın yanlış dediğidir. Eğer kendi nefsimize, hevamıza bırakılacak olursa o Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? Bu uyarı kimin için? İnsanın kendi nefsinin iyi, kendi nefsinin kötü deyip sadece kendi işine geldiği gibi anlama, idrak etme ve hayatına yön vermesindeki birçok müşkülatların ta tevhid boyutuna kadar yükseltilmesidir. Onun için İslam'da ihmal edilen, öğrenilmeyen her mesele nedir? İnsanı birçok sıkıntıya sokar. Hatta kendisini belki mümin dairesinde görüp ta cehennemin dibine gidene kadar bunun farkına dahi ne yapamaz? Varamayabilir. Misal Allah subhanahu ve teala Bakara suresinin hemen girişinde münafıklardan bahsederken onların ayrıldığı noktaysa ta mahşer gününde müminlerin Rablarını bilip secde ettiklerinde münafıklar ne kadar secde etmeye çalışırlarsa çalışsınlar secde edemeyip sırtının üstüne geriye düşeceklerinden bahseder. Neden ta orada ayrılırlar bilir misiniz? Hiç düşündünüz mü? Çünkü münafıklar ayet-i kerimeye dikkat ederseniz müminleri ve Allah'ı aldatmaya çalışırlar diyor. Allah da onları aldatmıştır derken ta onlar en son müminlerin sınıfının kaldığı bir ortama kadar Allah'ı da aldattıklarını zannederler. İşte orada her secde etmeye çalıştıkça sırtının üzerine ne yapacaklar? Geriye düşecekler. Bu da onların çok büyük bir aldanma ve yanılgı içinde olduğunun göstergesidir. İşte tevazu konusunu seçmemin nedeni ise muhakkak ki her mesele hassasiyetle üzerinde durulması gerektiği gibi tevazunun da üzerinde yani ahlakın da üzerinde durmak gerekir ki tevazu nedir, ucup nedir, kibir nedir, bunların insana kazandırdıkları ve kaybettikleri nelerdir, Allah hoşlanır mı, hoşlanmaz mı, bunların üzerinde bap bap durursak ve geçmişten yani ta Kur'an'daki kıssalardan örnek verirsek meseleyi daha da güzel anlamış oluruz dedik. Allah bizlere anlatma, hepimize de anlamayı nasip etsin. Ve doğrularla amel etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin diye. Tevazunun kelime manası kardeşlerim, kendini küçük görmek veya alçak gönüllülüktür. Aslı kelimeye gittiğimizde yere koyma demektir. Yani küçültme yapma. Tevazu gösterenin huşusu, huzuru, sakinliği vardır. Onu uzaktan gördüğünde yüksek dağlar gibi büyüklenen kibirler arasında yere yapışacak gibi zannedersin. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin diyor İsra 37'de. Yani kelime manasını ele aldığımızda kendini küçük görme, alçak gönüllü hissetme. Şer'i manasıyla baktığımızdaysa tevazu pek çok hayrı kapsayan parlak bir ahlaktır. Hakka boyun eğme, kızgın ve hoşnut olduğu hallerde buyurduğu her şeyi kabul etme, şefkatli ve yumuşak davranma, kendinde kullar üzerinde bir kıymet görmeme, kimsenin sana muhtaç olduğunu düşünmemedir. Tekrar edersek şer'i manada tevazuyu pek çok hayrı kapsayan parlak bir ahlak olarak gelir. Hakka boyun eğme ama kızgınlığında da o gelen emir bazen insanın nefsine hoş gelmeyebilir. Mesela daha önceki misallerde verdik. Sa'd, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nur suresindeki o eşlerini zina esnasında görüp de şahitleri olmayan dört tane şahit getirirler ayet indiğinde ne yapıyor? Kılıcını çekiyor. Ben diyor onları şimdi böyle doğrarım diyor. Yani onlar zina edecek, ben gidip dört şahit getireceğim ha diyor. Ve çekip gidiyor. Sahabeler ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, sen onun kusuruna bakma. O çok kıskanç birisi. Onun kıskançlığına hasep biz boşadığı hanımlarını bile ne yapamıyoruz? Alamıyoruz diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah daha da kıskançtır. İndirmiş olduğu emir ve nehilerinin tutulmasını ister diyor. İşte böyle bir ayet gelse de yani aklıma gelen bir misal, hangi halde olursa olsun bir müminin ona kızgınlık anında da hoşnut olmadığı, böyle nefsine ağır geldiği bir şeyde dahi Allah'ın emirlerine boyun eğmesidir. Tevazu budur. Tevazu birisi övülmüş, diğeri de yerilmiş olarak iki kısma ayrılır kardeşlerim. Tevazu birisi övülen Allah indinde, birisi de yerilen iki kısma ayrılır. Övülen tevazu kişinin Allah için tevazu göstermesi, kullara karşı büyüklenmeyi ve onlara küçümsemeyi terk etmesidir. Övülen Allah indinde kabul olan tevazu kişinin Allah'a karşı tevazu göstermesi, neydi bu? Ondan gelene hangi halde olursa olsun boyun eğmesi ve kullara karşı büyüklenmeyi kesip onları küçük görmeyi terk etmesidir. Yerilense kişinin dünya için, dünyalık bir şey için tevazu göstermesidir. Bunun için akıl sahibi yerilmiş tevazunun bütün hallerini terk eder, övülmüş tevazunun ise hiçbir tarafını bırakmaz. Tevazının iki tane şartı var kardeşlerim. Yerilen kişinin dünya için, dünyalık için bir şeye tevazu göstermesidir. Bunun için akıl sahibi yerilmiş tevazunun bütün hallerini terk eder. Yani dünyaya karşı meyletmesini, dünyanın içindekilerine karşı meyletmeyi bırakır diyor. Tevazunun iki tane sıhhatli olabilmesi için iki şartı vardır. Birincisi ihlas. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir diyor. Birincisi tevazunun şartlarından ihlaslı olmaktır. İkincisi ise gücü yettiği hususta tevazu sahibi olması. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim gücü yettiği halde Allah için tevazu ile lüks elbiseyi terk edip sade giyinirse, kıyamet gününde Allah onu iman giysilerinden istediğini giymesi için mahlukatın başları içinde çağırır diyor. Evet. Gücün yettiğince ve ihlaslı olmak. Tevazunun kısımları var kardeşlerim. Bir tanesi Allah için tevazu. Bu da iki kısımdır. Kulun yapması gereken itaatlarından birisi ancak Mevla Allah Azze ve Celle'ye yakınlık sebeplerini gözeterek Rabbına tevazu ve böylece Allah'ın onu faziletli kılmasıdır. Diğeri, kişinin işlediği günahları hatırladığında bunu bilen kimse görmese de kendini küçük görmesi, itaatını az, kötülüklerini çok görmesidir. Tabi. Tevazu, Allah'a karşı tevazu iki kısımdır dedik. Bunlardan birincisi, kulun yapması gerekmeyen taatlarından biri ancak Allah Azze ve Celle'ye yakınlık göstererek Rabbına tevazusu ve böylece Allah'ın faziletli kılmasıdır. Yani ihsanı yakalamadır. Daha öz Türkçesi. Yani sen Rabbini görmesen bile Rabbinin seni her yerde görüp gözettiğini bilmen gerekiyor. Birinci tevazu bu. İkinci kısmı ise ihsanı yakalasan bile bir insanın günahlardan sakınması asıl olması hasebiyle, ama kul günaha daha yakın, birçok günahları olur. Kişinin işlediği günahları hatırladığında bunu kimse görmese bile, yani Allah'tan gayri kimse bilmese bile kendini küçük görmesidir. Yani pişmanlık duymasıdır. Ve amellerine güvenmeyip az görmesi ve Allah'a karşı itaatında daha hırslı, daha samimi olmasıdır. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sorulduğunda ben bile diyor amellerimle cennete ne yapmayacağım? Giremeyeceğim diyor. Oradakiler diyor ki ey Allah'ın Resulü sen de mi? Evet diyor. Eğer Rabbim izin vermezse ben bile diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Burada da demek ki tevazunun iki kısmı var. Birisi itaatlarda Allah'a boyun eğme. İkincisi ise işlenen günahları hatırladığında. Habire var mı? Nesli hoş geldin. Bunu biraz ileride açacağız. Şimdi başlıklarla gidiyoruz. Giyimde tevazuysa Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim gücü yettiği halde Allah için tevazu ile lüks elbiseyi terk edip sade giyinirse, kıyamet gününde Allah onu iman hüllelerinden istediğini giymesi için mahlukatın içinden çağırır, çıkarır diyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kibri anlatırken oradan sahabeden bir tanesi ayağa kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben elbisenin en güzelini giyinirim. Ayakkabının en iyisini alırım. Kokunun da en güzelini sürünürüm. Bu da mı kibir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır diyor. Allah cemildir. Güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi onu üzerinde görmeyi ister. Tabi kaydını. Ve kibir haktan geleni kabullenmemektir. Yine hadis kitaplarının zekat baplarına bakarsanız adamın birisi o kadar çok mal getiriyor ki zekat olarak, Aleyhisselatü Vesselam soruyor, be adam diyor, bunlar senin mi yoksa sen bunların sahibinin hizmetçisi misin? Hayır, bunlar benim diyor. Senin diyor bunlardan başka giyeceklerin var mı? Var diyor. Sen diyor güzelleri giy, bunları ise alamayana ver diyor. Çünkü Allah birine bir mal verdiğinde o mal eğer yani çok malı varsa onun üzerinde ne yapar? Giymesini yani onun üzerinde görünmesini ister. Bu tevazudandır. Yani kibirden olan bir şey değil diyor. Yani bu noktalara dikkat etmek gerektiği için çiziyorum. Tevazunun diğer bir çeşidi ise kardeşlerim, ilim ehline tevazudur. Alime güzel gördüğünde iddiayı terk etmesi, güzel görülen şeylerle övünmeyi terk etmesi gerekir. Ancak bunlara mecbur olursa, o zaman Rabbinin nimetini ona şükür için anlatmış olur. Kişinin gereksiz yere dava ortaya dökmesini alimler ayıplamıştır. Mesela Ebu'l-Abbas şöyle bir şiir yazıyor. Kim kendinde olmayan şeyle süslenirse elinde olan iddiasında onu ayıplar. Davasında kendinde olanı çevirirse onda olmayanı ona izafe ederler. Alim olduğu iddia edildiğinde ve haddi aştıklarında iddiayı sever, insanlar arasında mertlikle ortaya çıkar, gizlenmekte ısrarlı olsa bile. Yine bir başkası, kendisinde olmayan şeyle süslenen imtihan şahitlerini küçümser. İlimlerde sessizce akar ve ardından rehinler gününün süvarileri sessizce akar. Yani buradan da yine yakalayacağınız gibi ihsanı yakalatıyor şiir. Sen ne kadar sende olmayanı söylesen bile bu senin şahit meleklerin tarafından ne yapılıyor? Tek tek zapt ediliyor. Bir gün o mahşer yerinde toplandığın zaman sen burada ne olduğunu söylesen bile orada sana ne olmadığını ne yapacak? Bildirilecek. Dünyada başkasını memnun etmek için yapılan amellerin ahiretteki neticesi nedir bilir misiniz? Hüsranlıktır. Yani küçük şirkten bahsederken aleyhissalatü vesselam küçük şirk nedir bilir misiniz diyor. Oradakiler Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Küçük şirk odur ki diyor, kişi namaza durur, namazını kılarken birinin kendisini izlediğini hisseder de namazını güzelleştirirse işte bu nedir diyor? Küçük şirktir diyor. Bu nedir? Ameli iptal eder ama imanı iptal etmez. Ama imanı iptal etmese bile kıyamet gününde Allah subhanahu ve teala yeryüzünü dürecek, dağları hallaç pamuğu gibi savuracak ve bütün insanları Arafat denilen meydanda toplayacak. Melikler nerede? Melik benim diyecek. Krallar nerede? Kral benim. Hükümdarlar nerede? Hükümdar benim diyecek ve daha sonra Rabbimiz kim dünyada kime ibadet etmişse gitsin onu bulsun diyecek diyor. Ve dünyada kim kime ibadet etmişse, neye Allah'a şirk koşmuşsa ayrılacaklar. Sonra kim kimi memnun etmek için ne amel işlemişse gitsin ondan karşılığını istesin diyecek. Bu sefer orada da ayrılmalar olacak. İşte rezil, rüsva olmak nedir? Budur. Allah bizleri böyle bir duruma düşmekten beri kılsın. Yine bu mevzuyla alakalı en yakın Buhari'de bulursunuz. Kıyametten bir sahneden bahsederken bir alim mahşer yerinde bağırsakları çıkmış, onların etrafında değirmenci merkebinin dolaştığı gibi dolaşıyor. Hiç böyle zeytin veya bulgur taşın içine koyup da bir merkebin gözü bağlanıp etrafında şöyle döndüğünü gördünüz mü? Aynen bu misal veriliyor. Geçmişte demek ki öyle yapıyorlardı aleyhissalatü vesselam ki misal de oradan veriyor. Şöyle iki tane büyük taş olur. Onun ortası delik olur. Üstteki taşın bir bağlantıları olur. Bir merkep ona bağlanır. Olduğu yerde eşek döner böyle etrafında. Başı dönüp yıkılmasın diye de gözü bağlanır. O eşek öyle nasıl dönerse ne oluyor? Orada ün öğütülüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte bağırsaklarında bir alim böyle dönderler diyor. Onu tanıyanlar gelirler diyor. Ey filan, sen dünyada bize iyiliği emredip kötülükten nehyeden değil miydin? Evet, öyleydim diyor. Peki senin bu halin nedir? Yani cennette olman gerekmiyor mu? O der ki diyor, ben size iyiliği emrederdim ama kendim tutmazdım. Kötülükten nehyederdim ama kendim işlerdim. İşte düştüğüm netice budur diyor. Buradan istifadeler nedir? Herkes bildiğinin nesidir? Alimidir. İnsan bildiğini ne yapmalı? Hayatına geçirmeli ve insanlara da ne yapmalı? Aktarmalıdır. Çünkü öğrenilen her şey insanın hayatına bir yerde hüccet olarak gelir. Ama sende olmayan bir hasleti varmış gibi aktarırsan, işte bu da insanın başına büyük bir bela olarak gelir. Evet. Aynen rüya bablarını okursanız, mesela insan görmediği bir rüyayı gördüm diye insanlara anlattığında orada bir misal verilir. Bir buğday veya bir arpa tanesi getirtilir. Hadi şunun gibi bir şey yaratsana diye orada insana ne yapılır? Emredilir. Yaratamazsa görmediğin bir şeyi neden insanlara aktarıp da onlara üstünlük taslamaya çalıştın deyip ona azap edilir diyor. Yani ufacık bir arpayı dahi, arpanın tanesini dahi yaratmaya muktedir olamayan bir insan, başkalarına, başkalarının görmediği ve kendisinde bulunmayan bir hasletle onlara üstünlük sağlamaya çalışmamasını ne yapıyor? Emrediyor. Yine tevazunun bir kısmı ise ilim talebinin tevazusu. Yani ilim taliplerinin tevazulu olması gerekir. Zira onların ilmi çok olanı tevazu sahibidir. Tıpkı alçak yerlerin en çok su toplayan yerler olması gibi. Mesela şairin birisi, bakan gözümde en güzel alaka tevazu bitkinliğindeki büyük kıymettir demiştir. Tevazunun dereceleri var kardeşlerim. Birincisi, din için tevazulu olma. Bu, aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine boyun eğmek, ona teslim olmak ve itaat demektir. Bunda da üç şey vardır. Birincisi, alimlere arz olan dört itirazdan birisi, aleyhissalatü vesselamın getirdiği şeylerden hiçbirine itiraz etmemek. O dört şey akla, keşfe ve siyasete uygun olmalıdır. İlki, vahyin naslara karşı fasit akılları ve kesat görüşleriyle çekişen, yüz çevirip sapan, kibirli kelamcıların işidir. Derler ki, akıl ile nakil, Kur'an ve hadisle çelişirse, nakli bırakır, aklı alırız. Nakli ya terk eder, ya da tevil ederiz derler. Bu, cidaldandır ve Allah hakkında ilimsiz konuşmaktır. Burayı yakaladınız mı? Cedel. Yani ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür. Sen öyle diyorsan ben de böyle diyorum. Sen de haklısın, ben de haklıyım tipinde. Habire cedel etme. Ama aleyhissalatü vesselam ne diyor? Peygamber geldikten sonra cedel bitmiştir. Sadece onların sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benim kimi? Bunu demeleri sırf cedel için dediği ayet gibi Zuhruf 58'de. Burada demek ki birincisi, Allah'tan ve Resul'dan geleni olduğu gibi alıp kabul etme. Ama bunu kabul etmeyen insanların birçok düştükleri müşkülat var dedik. Birincisi neymiş? Bizim mükellef olmamızda altyapıda iki tane şart var. Birincisi nedir? Akıllı olma. İkincisi de nedir? Buluğa erme. Akıllı olma birinci misakla alakalıdır. Buluğa ermesi de neydir? İkinci misakla alakalıdır. Yani bir şeyin gelmesiyle. Akıl her ne kadar insanın mükellef olmasına sebep altyapıda birinci şart olsa da, akıl gelen vahye ne yapmalı? Körü körüne o tabi olmalıdır. Yani onu tevile, onu tutup da vahyin önüne geçirmeye hakkı nedir? Yoktur. Eğer geçirirse buna ne denir? Mutezile veya eşari veya kelamcı veya tekfirci, artık gider böyle. Onların da görüşlerini anlayabilmeniz için ana kaydede ne derler? Akla uymayan veya Kur'an'a ve sünnete uymayan ayet, hadis değildir derler. biz hadisi alır, Kur'an'a arz ederiz. Uyarsa alırız, uymazsa almayız derler. Bunun en yakın takipçilerine bakarsanız, mesela Tefhimül Kur'an diye bir kitap var. Hiç duydunuz mu? Mevdudi'nin. Bunun birçok yerinde var ama mesela Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı meselelere bakın. Mesela Mülk suresini okursanız 16-17, Allah Azze ve Celle'nin göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz gibi ayetlerinin tefsirine bakarsanız Mevdudi inkara gitmez. Ama okuyun, sizin kafanız allak bullak olur. Gök nerede, sema nerede, yerde mi, gökte mi, sağda mı, solda mı, üstte mi, altta mı gibi birçok çelişkiler getirerek ya yok demeye de dili varmaz, orada yok da demeye dili varmaz. Ama sen okuduğunu kafan allak bullak olur. Ama net bir fikrini ya yanıldı ya da nefsine hevasına çok çok yenildi. Enbiya suresinin zannedersem 49'dan 64. ayetin tefsirine bakarsanız orada İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında İbrahim'in 3 yerde yalan söylediği rivayeti Buhari Müslüm hadisidir. Hepinizin malumu okumuşsanız. Burada diyor ki Mevdudi, bir peygambere yalan söylemek yakışmaz diyor. Şimdi gelen nasa nasıl yaklaştı? Akli, bakın, vahiy olarak yaklaşmıyor. Ve diyor ki bunu diyor rivayet perestler uydurmuştur. Ne yaptı şimdi? Akıl kabul etmediği için hemen bir yalanlamaya gitti. Şimdi bakın nasıl yalanlıyor. Hadis diyor ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun, akla ve mantığa uymadığı müddetçe hadis alınmaz diyor. Ve bir peygamberi aklamaya çalışırken bir peygamber yalancı duruma düşüyor. Hemen orada aklı tekrar devreye giriyor. O peygamberi de aklayabilmek için o ravileri ne yapıyor? Kötüleme yoluna gidiyor. Onlara rivayet perest diyor. Sonra da asıl itikadını söylüyor. Akla ve mantığa uymadıkça alınmaz diyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala bakın kitabında bu noktada bize neleri bildiriyor. Bu şeytanın usulüdür. Çünkü şeytan Adem'le Havva'ya tuzak kurmasından önce şeytanın tuzağa düşüren nefisten katladığını söylüyor. Nefis şeytana ve Adem'in zürriyetine şöyle tuzak kurmuştu. Allah Subhanahu ve Teala şeytanın Adem'e secde ederek emrine uymasını, itaat ederek saadete, izzete ve kurtuluşa ermesini emrettiğinde cahil ve zalim nefsi bunu ne yaptı? Ona çirkin gösterdi. Kusurlu bulduğu Adem'e secde etmeyi ne yapamadı? Hazmedemedi. Kendisinin ateşten, onun ise çamurdan yaratıldığını, ateşin çamurdan daha üstün olduğunu, böylece ateşten yaratılanın çamurdan yaratılandan daha üstün olduğunu öne sürdü. Peki faziletli olanın ne yapması gerekirdi? Secde etmesi gerekirdi. Kendisinin aşağı ve kusurlu olana boyun eğmesini sindiremedi. Nefsi bu hevesten ayaklanıp Adem'e haset etti. Rabbinin kendisine çeşitli kerametler ile özel bir mertebe verdiğini görüp kibirlendi ve Allah'ın düşmanlarından oldu. Şeytanı aklı ile makul bulduğu şeylerle Rabbani Nas'a itiraz etti. Tıpkı batıl ehlinden dostlarının yaptığı gibi. Ne dedi iblis? Ben dedi ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu ne yaptın? Çamurdan yarattın dedi. Araf 12'de. Allah'ın düşmanı sarih gelen nas'tan uzaklaştı. Çirkin, kesat görüşünü kabul etti. Bunun ardından hikmetine akılların yol bulamadığı ve Allah Subhanahu ve Teala'ya yani yaratıcısına itiraz edip dedi ki şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar serbest bırakar, ömrümü ertelersen pek azı hariç onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım diyor. İsra 62'de. Şeytani itirazın manası nedir? Neden beni onun da ondan üstün kılmadığını haber ver demektir. Yani sen Allah'sın ama niye beni ona secdeye davet ediyorsun? Sen haksızlık yapıyorsun. Yani sen beni önce yarattın, ateşten yarattın, sonra yarattığın, kokuşmuş topraktan yarattığın birine beni secdeye davet ediyorsun diyerek ne yaptı? Kıyasa gidiyor ve akılla bir yol bulmaya çalışıyor. İşte şeytanın itirazın manası bu. Sen sensen, ben de benim diyor. Bu itirazın altında onun yaptığı hikmet ile değil ve doğru da değildir. Akıl ve hikmet onun Allah'a secde etmesi gerekmesiydi. Zira üstün olan kendisinden üstün olana boyun eğer. Ben hikmete muhalif olmadım düşüncesi vardır. Çürük delil ise burada iblis kime delil getiriyor? Allah'a değil mi? İblis Allah'a delil getirmiş. Ne yazar? Yaratan kim? Allah. Yaratıcıya, yaratılan birisi delil getirme hakkına sahip midir? Değildir. Buraları güzel yakalamak gerekir. İşte aklı vahyin önüne geçirirseniz, akılla nefise, hevaya, tevazuya, iyiliğe, kötülüğe bakarsanız, işte aynen iblisin düştüğü noktaya ne yaparsınız? Düşersiniz. Evet. Bu şeytani düşünce sahibini ne yapıyor? Secdeden çekindiriyor. Ve Rabbına isyan etmesine sebep oluyor. Büyüklük isterken ne oldu? Zayıflık ortaya geldi. Hırsın sebebi mahrumiyet olduğunu anladınız mı şimdi? Kendisi büyük, ulu olmak isterken ne oldu? Horlanan, alçanan oldu. İşte aklına çok güvenen zevatların sonu bu. Yükselmek isterken alçalır. İzzet isterken zillete düşer. Tatlısını isterken acısına düşer. Ona düşmanlık da böyle azmetmeseydi bu duruma ne yapmazdı? Düşmezdi. Böylece kendini aldatmış oluyor. Akıl sahibi bunu nasıl kabul eder? Allah'ın düşmanı bunu görünce vazgeçmek istemedi ve hatasında da ne yapmadı? Pişman olmadı. Cinlerden ve insanlardan dostlarına hakkı geçersiz saymaları için hüccetler telkin etti. Allah Subhanahu ve Teala, kafir olanlar ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar ayetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya almışlardır diyor Keyfellah'da. Yani bir münker işledin mi böyle, daha büyüğüne dahi artık ne yapıyor insan? Kendini cesaretli kılıyor. Hatta münafıkların dört hasletinden birini ele alırsanız, aynen iblisin misalinden geliyor bu. Biriyle nizalaştığında, yani dövüştüğünde hak hukuk tanımaz. Aşırı gittikçe gider, gittikçe gider, gittikçe giderdir. Ama müminin vasıflarına baktığında en uzu çeker, kızgın bile olsa oradan çeker, gider diyor. Evet. Onlar hakla batılla, hakkı batılla gidermek için boşuna mücadele ettiler diyor. Mümin 5'te. Lakin insan çoğu zaman nefsini unutuyor. Onun kendi başına kaim olmayan zayıf bir mahluk olduğunu unutuyor. Böbürleniyor, şişiyor, çalım satıyor, göğsündeki kibirle büyükleniyor, kibir ile helak olmuş şeytanın temin ettiği kibre düşüyor. Sonra şeytan Ademoğluna musallat olmuş ve ona çeşitli taraflardan gelmiştir. Bunun için onu Allah'ın ayetleriyle mücadele içinde ve kibirlenir görürsün. O görünüşte salim, fıtrattan ibret almış diliyle konuşur, münakaşa ettiğini zanneder. Zira razı olmamıştır ve mücadele eder ama yardım istemez. Keşke mücadelesi ilim ile, marifet ile, yakin ile olsaydı. Lakin mücadelesi ilimsizliktir. Onun için cidal delil olmadan büyüklenmedir. Cedelin manası delil olmadan büyüklenmedir. Cidal şeytana uymaktan kaynaklanan sapıklıktır. Allah Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi insanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer. O şeytan ki hakkında şöyle hüküm verilmiştir. Şüphesiz kim onu dost edinirse o onu muhakkak saptırır ve doğruca cehenneme götürür. Haç 3 ve 4. ayetler. Allah kullarının göğsüne yerleşen ve sahibini ilimsiz, hidayetsiz ve nurlu kitabı olmayan cedelleşmeye sevk eden kibri görücüdür. Halbuki kibriya yalnız Allah'a aittir. Bunu anladınız mı? Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde, sohbetin başında da dediğim gibi, bütün yeryüzünü ne yapar? Dürer. Yerleri hallaç pamuğu gibi savurur. İnsanların hepsini karşısına toplar. Kibirli benim. Kim bana karşı kibri, azameti ön plana çıkarmışsa gelsin bakalım der. Yani büyük benim, azametli benim, sultan benim, melik benim der. Kim bana, yani benim bu hasletlerimle kendisine eş koşmaya çalışmışsa çıksın ortaya diye ne yapar? Meydan okur. Kibir, hakikatta olmayan şeyle büyüklenmektir. Hacminden daha büyük olanı alma, gerçekte layık olmadığına sahip olduğunu iddia etmektir. Bunda bir delili, dayanağı, hücceti yoktur. O ancak bir kibirdir. Hakkıyla işiten ve hakkıyla gören Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın, çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur diyor. Mü'min 56'da. Bilgiye, kitap ile nurlanmış aklıyla, kalbiyle ulaşamadığında hakkın açığa çıkması, yakine ulaşması için kul, kibre götüren sebeplerden Allah'a sığınarak iltica etmelidir. Bunun için bu, burnu büyüklüğü ve kendini beğenmişliği telafi ederse, onu bir tarafıyla sapmaya, sapıklığıyla övünmeye meyilli görmezsin. Ama kendinde olmayan hasletlerle bir insan ortaya çıkar da ben şöyle yaptım, ben böyleyim, şu şöyledir, böyledir derse, o insanın artık tamamen kibirlendiği, büyüklendiği ve artık sapmaya yüz tuttuğunu görürsün. Allah Subhanahu ve Teala'nın Hac suresinin 8 ve 10. ayetinde dediği gibi, Hac suresi biliyorsunuz tevhid surelerin en önemlilerindendir. Bu sureyi çok çok güzel böyle anlayarak okursanız kulluğunuzda çok çok daha samimi, çok çok daha hayırlı insanlar olursunuz. Diyor ki Rabbimiz, insanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye ne de bir delile ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. Allah yolundan şaşırtmak için büyüklük taslayarak tartışır. Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız. Ona bunlar senin ellerinle kazandığın günahlar sebebiylendir denir. Şüphesiz Allah kullarına zulmeden değildir. Bu kontrol altına alınması ve kırılması kaçınılmaz olan saptıran ve saptırtan kibirdir. Ayette geçen dikkat ederseniz rezillik kibrin karşılığıdır. Allah'a yemin olsun ki kibir sahipleri kendini beğenmişler, sapan ve saptıranlardır. Bu mikroplu çamurda bozulmuş sahte böbürlenmeyi kırmadıkça onları bırakmayacaktır. Kibrin tamamı sahibini ve etrafındaki insanları şaşırtır. O kötülüktür. Böylece göğüs tevazu ile dolar ve alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğer. Evet. İkincisi ise kardeşlerim, fıkıh ile kibirlenenlere arz olur. Derler ki, naslar ile kıyas ve rey çelişirse kıyası öne alırız, başka şeye bakmayız. Buysa Darimi'de gelen bir rivayette okumuşsunuzdur. Kıyası ilk yapan kimdir? İblistir. Beni ateşten, onu topraktan yarattın demiştir. Kıyas batıl bir şeydir. Dinde zan ifade eden bir şey, edille-i şeriyeden değildir. Bizim için nas, Kur'an ve sahih sünnettir. Ehli sünnetin itikadı budur. Bunun dışına saptığın zaman artık tevazu diye bir şey ne yapmaz? Ortada kalmaz. Üçüncüsü ise tabi mesela at haram kılınan bir şey, eşek haram kılınan mı? Estağfurullah. Haram kılınan. At eşeğe benzer mi? Benzer. Onu kıyas eder, o da haram der. Türkiye'de at etini bir kes koy bakalım. Allah, tencerelere bile çöp atarlar. Adamı öldürürler ama salamda, jambonda, domuz etini şapırtata şapırtata yerler. Evet. Tabi sucuğun içindeki at eşek etlerini saymazsak. Üçüncüsü ise yani buradaki ikinci bölümdeki tevazuyu kaçıranlar. Ta baştan geliyoruz ya, tevazu neydi? Allah'a ve Resulüne boyun eğme. Gönlüne hoş gelse de gelmese de, kızgınlık anında bile, nefsine zor bile gelse Allah'tan geleni ne yapma? Kabul etme. Bunun derecelerinden gidiyoruz şimdi. Şurada bir mesele var. Bunu hemen ona bakıp kıyas yaparak işine geldiğini ne yapma? Alma. Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir şeye bakmayacaksın. Baktığın zaman kıyas yaparak neyi batıl kılarsın? Hak'tan geleni. Aynen iblis gibi. Yahudiler ne yapıyor? Biraz daha örneği genişletirsek, faiz aynı alışveriş gibidir diyerek ne yapmışlar? Faizi helal kılmışlar. Sonra onlara iç yağı ne yapılmış? Haram kılınmış. Onlar ne yapıyorlar? Bunu eritip satıyorlar, parasını yiyorlar. Biz iç yağını yemiyoruz ki diyorlar. Bak namussuzlara yaptığı kıyas onları nereye getiriyor? Kimi aldatıyor bunlar? Ama işlenen her günah insanı nereye getiriyor? Adım adım adım şeytanın arkadaşlığına. Ve şeytanın arkadaşı cennete girebilir mi? Mümkün değil. Yani buradaki kastedilen manalar bunlar. Kibir neymiş? Hak'tan geleni kabullenmeme. Evet. Üçüncü sapma ise tasavvufçulardan kibirlenenlere arz olur ki onların indinde zevk, keşif, ilham ile rivayet edilen hadisler çelişirse zevk ve hali öne alırlar, hadislere itibar etmezler. Bunu anladınız mı? Nasların önüne geçirirler. Yani Allah'ı görmeyen şeyhlik iddia edemez. Bizim Allah'la öyle hallerimiz var ki ne bir melek ne de bir peygamber asla bizim makamımıza ne yapamaz? Erişemez. Çünkü onlar ölümlüden alıyorlar. Bizse ölümsüz olan Allah'tan alırız diyerek ne yaparlar? İlmi ikiye ayırırlar. Zahiri ilim, batini ilim. Daha Türkçesi ilmi ledun din, ilmi, bir de şeriat ilmi. Ha o mu? Onlar şeriatlı canım. Kısasa kısas yapar deyip ilmi ledun olarak giderler. Allah'ın emretmediği, bildirmediği her şeye sarılırlar. Bu da bunların sapma noktalarıdır. Yani hakmış gibi görükerek tamamen felsefik, tamamen düşünce ürünü, zevk ve keşiflerinin yoluna giderler. Bunlar da aynen bu tevazuda aşırı gidip sapan ve Allah'tan gelene boyun eğmeyen insanların bir cüzü olarak gündeme gelir. Dördüncüsü ise yaşanılan ortamlarda, yani Allah'ın indirildiğiyle hükmedilmeyen ortamlarda zalim idarecilerin Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdiğinin zıttına hareket etmeleridir. Dördüncü sapma da budur. Onların kibirleridir. Onların indinde şeriat ile siyaset çelişirse siyaseti öne alırlar, şeriatı at gitsin, nasıl hesap yok. Evet. 44, 45, 46, 47 falan o. Yani buradaki tevazu, anlatmak istediğimiz tevazu şu: zalim idarecilerin tevazusu. Yani Allah'ın indirdiğini ön plana değil de siyasetle öbür tarafa sallayıp gitmesi, halkı aldatması elindeki güçlerle. Artık bu en alttan en üste kadar gider. İşte bu dördü de kibir ehlinden olan insanlardır. Tevazu ise bunların tamamından kurtulmaktadır. Dinin delillerinden hiçbirini, delilin fasit olduğunu, eksik, kusurlu olduğunu iddia ederek veya başka bir şeyin daha üstün olduğunu zannederek itham etmemek gerekir. Bunlardan biri kendisinde ortaya çıkan kendi anlayışını itham etmelidir. Bunu anlayış kapasitesinin bir afeti ve belası olarak bilmelidir. Gerçekten böyledir. Birisi bir dinin delilini itham ederse ancak aklının bozukluğundan, zihninin ahmaklığından itham etmiştir. Bu afet delilden değil, hasta zihniyetten kaynaklanır. Düşünün, şurada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbrahim üç yerde yalan söyledi diyecek ve bunu tek tek anlatacak. Bu yalan bile hayırda olan bir şeydir. Birisi de diyecek ki benim aklım bunu almıyor. Bu ne demektir? Bu sakat bir düşüncedir. Batıl bir düşüncedir. Onun zihninde bir hastalık söz konusu. Burada bir hastalık söz konusu var. Dinin delillerinden biri sana müşkül bir anlayışa uzak gelirse bil ki şüphesiz o azameti ve şerefi sebebiyle sana güç gelmektedir. Altında ilim hazinelerinden bir hazine vardır. Ona anahtarı ile doğruluk, ihlas, kalpleri evirip çeviren Allah'a boyun eğme yollarından biriyle gelmediğinde böyle olmuş olabilir. Evet. Zira şüphesiz zihnini arındıran sebeplere tutunmamış. Allah ve Resulü'nün yoluna yönelmek gibi kalbini temizleyen sebeplere başvurmamış, bu hazinenin sana kolaylaşmasını istememişsindir. Bu senin hakkında olandır. Senden başkasına ait olana gelince, vahyin nasları üzerinde görüşte bulunan şahısları itham etmen, nasları reddetmenden daha uygundur. Eğer böyle yapmazsan, bir şey üzerinde değilsin demektir. Bu hususta hiç kimsenin ihtilafı yoktur. Burayı anladınız mı? Yani sana gelen bir emir ve nehide nasları tartışacağına, Allah'ın emir ve nehilerinin zıttında kendi kafasına göre bir görüş beyan eden insanları gündeme getirmelisin. Çünkü şüphesiz bu din nedir? Bir ilimdir. Alimler, peygamberlerin bıraktığı miras nedir? İlimdir. Alimler de peygamberin nesidir? Varisleridir. Öyleyse birisi bir görüş getirdiğinde o adamın kim olduğuna bakmalısın. İlmine, edebine, ahlakına, kimden aldığına bunları çıkarmadığın zaman ondan gelen ne yapar? Kabul görür. Yani gerçek kimliğini saklayan insanlardan gelen kabul görür. Aynen. Bunun misalini verirsem daha rahat anlarsınız. En azından bir hadis kitabını bitirdiniz değil mi baştan sona? Buralarda şöyle bir nas görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretten önce en son Mekke müşriklerinin toplandıkları bir ev var değil mi? Oraya iblis ne kılığında giriyor? Bir insan, büyük bir şeyh kılığında giriyor. Onların hepsine verdiği akılla ne yapıyor? Yönlendiriyor. Hiç kimse düşünmüyor ki lan bu adam kim? Hiç içimizde görmedik. Yani o kadar da güzel konuşuyor ki ne yapıyor? Çünkü onlar gibi konuşuyor. Aynı düşünceleri var. Hepsinin kalbi nedir? Hastalıklı. Hastalıklı olunca içine girdin mi ya ben bunu tanıyayım tanımıyorum değil. Onun için gelen kişiyi tanıma, ondan sonra ondan geleni kabul. Aynen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın anlattığıyla yaşadığı arasında fark var mı? Hiç zıt bir şey işlememiş. Edebinde, ahlakında, hayasında, konuşmasında, paylaşmasında, babalığında, dedeliğinde, yani topluma girişinde, devlet adamlığında, hangisine bakarsan nedir? Bir vasatlık var. Ümmülük var. Ve Allah'tan gelene kayıtsız şartsız bir teslimiyet var. Onun için geleni, gelen şahsı yargılamayıp da ondan gelen nasları, Allah'tan gelen nasları yargılarsan bu sapmanın hemen ilk ayağına gelmişin demektir. Öyleyse tevazu Allah'tan ve Resul'dan geleni kabul etme. İnsanlardan geldiğinde ise Allah'a ve Resul'una ne yapma? Havale etme. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah Subhanahu ve Teala ne diyor kitabında? Herhangi bir şeyde ihtilaf mı ettiniz? Ne yapın? Allah'a ve Resul'una havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Yine batınıyla, zahiriyle, diliyle ve fiiliyle nasa muhalefete yol bulunmaması, tevazunun dereceleri. Bil ki tabi olunan zattın, şeyhin, taklit edilen kimsenin sözüyle, görüşüyle, onun aklıyla, zevki keşfiyle, siyasetiyle, kitap ve sünnete muhalif olan Allah katında mazur olsaydı bile, ki böyle olması mümkün değil, sözü vahyin naslarına muhalefet olmaya ya Allah katında Resulü, melekleri ve mümin kulları mazur olmaya daha layık olurdu. Eğer olsaydı. Ne şaşırtıcıdır ki kardeşlerim, naslara muhalefet edenler ona muhalefet etmeye taklit, tevil gibi şeylerle batıl olarak mazeret bulmaya koşuştururken nasıl olur da kendilerinin ve şeyhlerinin sözlerini naslara uydurmak için özür dilemeyi zor görürler. Nasıl onun için hile yapar, kötülüğe çalışırlar. Onu yüceltiyorlar ve onu günahkarlardan daha büyük bir hale getiriyorlar. Hastalıklarıyla onun hakkında atıp tutuyor ve saklanarak ayıplıyorlar. Musibetleriyle onu taşlıyorlar. Tabi oldukları zata sığınarak yüceltiyor ve onlara saygı gösteriyorlar. Evet kardeşlerim, tevazu sahibi kul için bu derece şeytandan ve sapıklıktan kurtuluşu öğrenmedikçe sıhhatli olmaz. O ancak basiret ile mümkündür. Basiretli olmayan ise dünyada sapıklık ehlinden, ahirette ise bahtsızlardandır. Bu basiret hakkın alametlerine ve delillere bakmaya devam edenler için Allah'ın nurudur. Allah için hevasını terk edeni Allah hak ile batılı ayırt edebileceği bir furkan ile rızıklandırır. Bu noktayı anladınız mı? Her yapılan bir amel Allah'ın sana kazandırdığı bir ihsanla gelir. Allah için hevasını terk eden birine Allah hakla batılı ayırt edecek ne yapar? Bir furkan rızık eder. Yani aleyhissalatü vesselam bu cümleyi nasıl açıklıyor? Allah kimi severse ne yapar? Dinde onu fakih, anlayışlı kılar. İşte senin attığın bir hayırlı adım sana ne kazandırıyor? İyi ile kötüyü ayırt edecek bir hasleti gündeme getiriyor. Geçen arkadaşlardan birisi bir soru sormuşlar. Siz şimdi saati bir saat geri almakla bir saat orucu erken açmıyor musunuz demişler. Bakın şimdi ben ne kadar anlattıysam bir türlü anlatamadım. Dedim ki bakın arkadaşlar, güneş bir saat geri gelmiyor. Güneş aynı yerde batıyor. Sen saati geriye alıyorsun. Anlamadım diyor. Şimdi anlamadığını karşıdakine anlatabilir misin? Yani bir ama düşünün. Ama size ya ben orucumu açacağım, güneş battı mı diye sorar, yoksa saat mi sorar? İftar edebilmen için güneşin ne yapması gerekir? Batması gerekir. Ama Allah bir insana fıkıh, anlayış vermezse onu anlaması mümkün mü? Bunu anlamanız için bu misali getirdim. Bunu anladınız mı? Yani önünde ne kadar berrak deliller olsa bile sen aklını, sen bedenini, sen ruhunu, sen nefsini Kur'an'a ve sünnete dayamazsan her halükarında, o seni en ufak bir hasletlerinde bile öyle bir noktaya getirir, bırakır ki orada şaşırır kalırsın. Aynen Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, o şimşeğe çaktığını gördü mü ne yapar? Gözünün önünü bulur. Şimşek gitti mi karanlıkta dikilir kalır diyor. O şimşek İslam'dır, nurdur. O aydınlık İslam'ın nurudur. Aydınlık gitti mi kendisi ne yapar? Karanlıkta kalır diyor. Evet. Demek ki bu da Allah'ın bize bir rızkı. Rabbim bizi bununla rızıklandırsın. Kulun basireti parlayınca ona ilim üzerinde sağlamlık hasıl olur. Şüphesiz o nübüvvet nurundan alınmadır. O zaman sözünün, amelinin ve halinin düzgün olması gerekir. Zira ona Allah'ın hücceti açık olmuş ilimlerinde müşkül geleni hallolunmuştur. Tevazunun başka şartları halk için tevazu. Bunun da birkaç aşaması vardır. Allah'ın kendisine kulu olarak razı olduğu Müslüman kardeşinden senin de kardeş olarak razı olma. Bunu anladınız mı? Şimdi kardeşliği ele aldığımızda kardeşlik ikidir, değil mi? Bir, aynı anadan babadan doğma. İkincisi ise Allah'ın emrettiği için bir kardeşlik söz konusu. Allah'ın razı olduğu, yani kulum dediği birine sen de ne yapmalısın? Sen de razı olmak zorundasın. Yani müminse birisi, sen de ondan ne yapman gerekir? Razı olman gerekir. Öbür şıkkıysa düşmanın için hakkı reddetmemen. Öbürü ise özür dileyenin mazeretini kabul etmendir. Tekrar başa dönersek, Allah Subhanahu ve Teala Müslüman kardeşinden kul olarak razı olmuşsa sen kardeş olarak ona razı olmaz mısın? Hak Mevla'nın razı olduğu Müslüman kardeşinden senin razı olmaman ne demektir bilir misiniz? Kibrin ta kendisidir. Yani iblise secde et dediğinde iblis ne yaptı? Büyüklenmedi. Bu ne demek? Kibrin ta kendisidir. Hak'tan geleni kabullenmedi. Bir kulun kendisi için bir kula karşı kibirlenmesinden daha çirkin, efendisi onun kulluğundan razı olduğu halde kardeşinden razı olmamasıdır. Bundan şu çıkar: efendisine kulluk ile razı olmayan kibirlidir. O zaman onun kulluğu, onun kulluğundan kardeş olarak razı olmayı gerektirir. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala kitabında müminler ancak kardeştir diyor. Yine o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz diyor. Âl-i İmrân 103'te. Yine sen bütün dünyayı da versen iki kişinin arasını ne yapamazsın? Isındıramazsın. Allah isterse bu olur diyor Enfal'ın zannedersem 63'te. Yine aleyhissalatü vesselam Müslüman Müslümanın kardeşidir. Yine Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez diyor. Evet. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala birinden razı oldum diyorsa, kulum diyorsa, sen de onu ne yapacaksın? Ondan razı olmak zorundasın. Aslında bu bölümü tevhidin cüzlerinden olan bir cüzdür. Ama onu La İlahe İllallah dersinde teferruatıyla açıklayacağız. Bu onların altyapısı. Yine ikincide ne dedik? Düşmanın için hakkı reddetmemen. Tevazu sahibi olan bir kul, hakkı sevdiğinden ve sevmediğinden, dostundan veya düşmanından gelmiş olsa, haksa kabul etmek gerekir. Eğer sen onun hakkını iade etmezsen, peki o senden gelen hakkı nasıl kabul edecek? Tevazunun hakikati, o sana onda kabul ettiğin hak ile gelirse, şayet ona eda edeceğin hak da üzerindeyse, onun düşmanlığı seni onun hakkını kabulden ve ona hakkını vermekten alıkoymasın. Aynen Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olun. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Maide 8'de. Ve bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şu diyor, üçü insanı kurtarır. Gizlide ve açıkta Allah'tan korkma. Fakirlikte ve zenginlikte iktisatlı olma. Kızgınlıkta ve hoşnutlukta adil olma. Bakın hadisi tekrarlayın. Şu üç şey insanı kurtarır. Yani şundan ahlak edinirseniz, açıkta olsun, gizlide olsun. Aynen o Cibril hadisinde iman nedir, İslam nedir diye soruyor ya, Üçüncüsü neydi? İhsan. Senin Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp gözetmesi. Yani gizlide de açıkta da Allah'tan ne yapma? Korkmayı emrediyor. Demek ki bu üç şey insanı ne yapıyormuş? Kurtarıyormuş. Yani ihsanı yakalama, ki bu da müminin alametlerindendir, huylarındandır, ahlakındandır. Yine fakirlikte ve zenginlikte iktisatlı olma ve kızgınlıkta olsun. Evet. Halk için tevazudan üçüncü şartta ne dedik? Birisi nasıl? Zat? İktisat. Tutumlu olma. Ne müslük ne cimri. İktisatlı olma. Hayır. Fakire getir adam bir zekat ver, o da götürüp başkasına ver. Halbuki senin ihtiyacın var. Har vurup savurma. Yani ne elin sıkı ol ne de müsrif ol. Orta bir yolu tut diyor. Evet. Halk için tevazunun bir bölümünde ne dedik? Özür dileyenin mazeretini kabul etmen. Sana kötülük edip de kötülüğünden dolayı mazeret belirtip senden özür dileyenin mazeretini, doğru olsun veya olmasın, kabul etmen tevazunun gereğidir. Mazeretinde tutarsızlık görürsen üzerinde durma. Buna gerek bile yok. De ki bu işin Allah bir şey olmasına hükmederse o muhakkak olur. Takdir edilenden de kaçış yoktur dedikleri kabilinden olması mümkündür. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mümin güzel ahlakından dolayı aldanır. Facir ise alçaklığından dolayı aldatır. Bunu anladınız mı? Bakın bu hadisi bir daha tekrarlayayım. Mümin güzel ahlakından dolayı aldanır. Facir ise alçaklığından dolayı aldatır. Bu hadisteki aldanma, uysallığı, yumuşaklığı, şerre alışkın olmaması ve onu araştırmayı terk etmesi sebebiyledir. Bu cahillikten dolayı değil, güzel ahlakından dolayıdır. Evet. Tevazu, Kur'an'da ve sünnette çok övülmüş huylardan ve ahlaktandır kardeşlerim. Onun için bununla alakalı birçok faziletine dair misaller verilmiş ve bize naslar ulaşmıştır. Tevazunun faziletlerinden bir tanesi, tevazu kulu yükseltir kardeşlerim. Akıl sahibi birisi tevazuya devam ederse bu onu kibirden korur. Şayet tevazuda güzelleştiren bir haslet olmasaydı bile kişi tevazuyu artırdıkça yükselmeye devam ederdi. Şüphesiz bu başkasıyla karşı karşıya gelmemesi için gereklidir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meyanda ne diyor? Sadaka malı eksiltmez. Allah kulunu affetmekle ancak izzetini artırır. Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir diyor. Misalleri yakaladınız mı? Yani birisi malından bir şey verdi mi sanki eksildi gibi hisseder. Allah ne diyor? Allah için verilen bir mal eksilmez. Peki birisi Allah'a karşı günah işlediğinde Allah'ın haşa izzeti bir şeyi mi eksilir? Tövbe ettiğinde Allah'ın onu affetmesi Allah'ın izzetindendir. Ve kişinin tevazu sahibi olmasındaysa aynen demin dediğimiz gibi Allah kula rızık olarak ne veriyordu? Bir furkan. Buradaysa onu yükseltir diyor. Evet. Bu yüzden tevazu sahibi olan kul insanların kalbinde büyük bir yeri olduğunu görürsün. Zira Allah onu insanlar arasında yükseltmiş, o kul için onların arasında doğruluk dili kılmıştır. O müminin peşin müjdesidir. Allah onu ahirette insan kalbinin düşünemeyeceği nimetlerle nimetlendirecektir. Bunu anladınız mı? Yani senin birini sevmen, kalbinden ona karşı bir sıcaklık hissetmen, hiçbir nefsi arzun yoksa bu Allah'ın onu sevmesindendir, onu ululamasındandır. Sen de onun için onu seviyorsun. İşte bu tevazunun karşıdakine kazandırmış olduğu dünyadaki erken müjdesidir. Burada bunu yakalayacaksınız. Yani tevazunun faziletleri. Yine tevazu kulun gemini yükseltir. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki hiçbir Ademoğlu yoktur ki başında bulunan gem bir meleğin elinde olmasın. Tevazu gösterirse meleğe gemini yükselt denilir. Kibirlenirse gemini indir denilir. Burada kastedilen aziz kılınmasıdır. Zira başını eğdiren zillet sıfatıdır ki ben bu hadiste latif bir mana görüyorum. Şüphesiz tevazu kulun aleyhissalatü vesselamın getirdiği ilim ve hidayetten faydalanma sebebidir. Bakın ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'ın diyor benimle gönderdiği ilim ve hidayet yeryüzüne düşen bereketli yağmur gibidir. Yeryüzünün bir kısmı hoş ve güzel arazidir. Suyu kabul eder, birçok bitki yeşertir. Yine bu güzel yerlerden bir kısmı suyu tutup içine almayan sert arazidir. Allah o araziyle insanları ne yapar? Faydalandırır. İnsanlar ondan içer, arazisini sularlar. Bir kısmı da yine aynı yağmurun isabet ettiği düz ve kaypak olup su tutmayan ve bitki yetiştirmeyen nedir? Kurak bir yerdir. İşte ilim ve hidayeti kabul eden ve Allah'ın dininde anlayış sahibi olan, Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetten faydalanan, bilen ve öğreten insanlardır. İkinci misaldeki çorak arazi, dinlemeye kulak vermeyen, ilim ve hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Allah hepimize merhamet etsin. Bakın aleyhissalatü vesselam, hidayet ve ilimden yüz çeviren, böylece başını yükseltmeyeni nasıl anlatıyor? Bu hadisteki geçen kibirlinin sıfatıdır. Bundan öğrenilmiş oluyor ki kişinin hidayet ve ilimden faydalanmasını göğüste yerleşen bir kibir engellemektedir. Bu konuda detaylı bilgi biraz ileride kibrin tehlikesinde vereceğiz inşallah. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şu üç kişinin misalini size haber vereyim mi diyor. Üç kişi geliyor, birisi geliyor tam hatıbın yanına oturuyor. Birisi hayal ediyor, arkaya oturuyor. Birisi de şöyle bakıyor, gidiyor. O geldi diyor, oturdu. Allah ona verdikçe verdi diyor. Öbürü geldi, hayal etti. Allah da ondan hayal etti. Öbürü baktı, yüz çevirdi. Allah da yüz çevirdi diyor. Evet. Tevazu selamet kazandırır. Ülfet meydana getirir. Kini yok eder. Ve uzaklığı giderir kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi şüphesiz Allah bana tevazu göstermenizi öyle ki kimsenin kimseye övünmemesini ve zulmetmemesini vahyetti diyor. Evet kardeşlerim. Demek ki tevazu insana selamet kazandırıyor. Arada ülfet yani kardeşlik meydana getiriyor. Aradaki kini ne yapıyor? Yok ediyor. Ve insanların arasındaki muhabbeti artırıyor. Uzaklığı gideriyor. Yine tevazuya delalet eden işler var kardeşlerim. Bunların başında hak için boyun eğmek gelir. Bil ki hak sözü, hak söz sahibi ve atağı yalancı nefislerin meylinde ikrar etmeyeceği ataktır. Onu kibriyle hakka saldırır görürsün. Batıl hareketleriyle onu zail etmeyi umar. Bunun için kulun tevazusunun ve aklının alameti hakkın hamlesine boyun eğmesi, ona karşılık vermemesi, hakkın üstünlüğünü kabul etmesi, onun delillerine boyun eğmesi, onun taatına girmesidir. Hak onda efendisinin kölesi üzerindeki tasarrufu gibi tasarruf sahibidir. Bu kulda tevazu ahlakını meydana getirir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kibir hakka taşkınlık etmek ve insanları küçük görmektir diyor. Demek ki kibir hakkı inkar ile karşı karşıya çıkmak olunca tevazu ne olurmuş? Ona boyun eğmek hamlesine inkiyat demektir. Evet. Tevazuya delalet eden hareketlerden bir tanesi de hakka boyun eğmekten sonra insanlara saygıdır kardeşlerim. Akıl sahibi kendisinden büyük birini görünce tevazu gösterir ve der ki o İslam'da benden öndedir. Kendisinden yaşça küçük birini görünce ona da tevazu gösterir ve der ki benim günahım ondan çoktur. Bunu anladınız mı? Bunlar Müslümanın sözleri. Evet. Kendisi gibi olan birini görünce de onu kardeş edinir. Peki kişi kardeşine karşı kibirlenmeyi güzel görebilir mi? Hiç kimseyi küçük görmesi yakışmaz. Zira tevazu sahibi olan kul kendine insanlar üzerinde bir değer vermez. Kimsenin dinde ve dünyada kendisine muhtaç olduğunu düşünmez bile. Kul nefsine kibrin hakim olması hali dışında tevazuyu terk etmez. Ancak nefsine uyduğunda insanlara kibirlenir. Bunun için az önce geçen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kibir insanları küçük görmek olarak açıklanmıştır. Yani onları aşağılamak, hakir görmektir. Bilindi ki tevazu insanlara saygı göstermek, onların seviyesine inmektir. Yani öz cümle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlara bulunduğu hal üzerine hareket etmendir. Onların ahlakına göre onlara hareket etmendir. Misal Ayşe annemiz der ki Hatice'yi diyor kıskandığım gibi hiçbirini kıskanmazdım. Halbuki ben onu hiç görmedim diyor. Allah Resulü ne zaman diyor onun arkadaşlarından birini görse hemen yeleğini çıkarır, onu serer, onu oraya oturtur, onunla muhabbet ederdi diyor. O kalkıp gitmeden o da oradan ne yapmaz? Kalkıp gitmezdi diyor. Gerçekten tevazu sahibi olan insan, insanlara saygı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okursa görür. Yine tevazuya dalalet eden en önemli hasletlerden üçüncüsü ise yürüyüşte orta yolu tutmadır. Allah Subhanahu ve Teala bakın ne diyor. O çok merhametli Allah'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Furkan 63. Yani kibirle veya gururla değil, huzur, vakar ve tevazu ile yürürler. Zira onlar yeryüzünde telassız, kendilerini zorlamadan yapmacık yürürler. Onda büyüklenme, kibirli tavır takınma, iddia, şişinme yoktur. Her hareketi ibretli gibidir, sallanmaz. Hislerinin meyli ile çarpışır. Nefsinin kötü sıfatlarından ayrılıp sükunetle yürür. Yürüyüşünde kötü istekli güzelce tatmin olmuş, orta yolu tutmuş, onu vakar, sükunet, ciddiyet ve kuvvetle doldurur. İşte bu da kimin sıfatlarıymış? Müminin sıfatları. Yürüyüşte orta yollu olmanın manası, başı ölecek gibi eğerek yürümek, harap ve göçmüş şekilde yürümek değildir. Bazı insanların takvalı, vera sahibi, salihler gibi görünmek isteyerek yaptıkları şeyler değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanların en takvalısı ve Allah'ı en iyi bileni olduğu halde bunların hiçbirini ne yapmazdı? Yapmazdı. Bakın, Zadül Mead'in hemen birinci cildini okursanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oturuşundan kalkışına, yürüyüşünden yatışına kadar her şeyi o kadar güzel almış ki Allah kendisinden razı olsun. Bakın o peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyüşünü anlatırken kullandığı cümleye bakın. Yürürken vücudu dik yürürdü. En hızlı, en sakin ve en güzel yürüyen insan o idi diyor. O kadar güzel cümle kurmuş ki dik yürür, en hızlı, en sakin ve en güzel yürüyen insan oydu diyor. Bakın sahabe Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselam'ı nasıl anlatıyor. Daha ondan daha güzel diyor bir şeyi görmedim. Sanki güneş yüzünde akardı. Aleyhissalatü vesselam'dan daha hızlı yürüyen bir kimse görmedim. Sanki yer ayaklarının altında dürülürdü. Aldırmadan yürür gider, biz ise ona yetişmek için kendimizi zorlardık diyor. Ali ise şöyle diyor. Aleyhissalatü vesselam yokuştan inercesine vücudu dik vaziyette yürürdü. Yürüdüğü zaman takallu ederdi. Bakın takallu şudur. Yokuştan inen biri gibi tamamen yerden yukarı doğrulmak demektir ki bu yürüyüş azim, himmet ve şecaat sahiplerinin yürüyüşüdür. Yine bu en mutedil organlar için en rahat yürüyüştür. Hafif meşrep, düşkün ve ölecek gibi yürüyüşlerden uzaktır. Zira yürüyen kimse ya ölecek gibi yürür, sanki yüklenilmez odun gibi tek bir stilde gider ki bu kötü, çirkin bir yürüyüş şeklidir. Ya dengesiz deve gibi bir o yana bir bu yana sallanarak yürür. Bu da kötü bir gidiş şeklidir. Ya da ağırbaşlı yürür. Bu son şekil kitabında anlattığı gibi Rahman'ın has kullarının yürüyüş şeklidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın tekrar ayeti zikredelim dediği gibi o çok merhametli Allah'ın has kullarıdır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler diyor. Evet. Bu ayetin tefsirine baktığımızda bakın şöyle bir alıntı gelir. Onlar kibirli ve ölü gibi değil, huzur ve vakar ile yürürler. Bu aleyhissalatü vesselamın yürüyüşüdür. Bu şekil yürümekle birlikte yine de Peygamber aleyhisselam sanki yokuştan iner gibi ve adeta yer ayaklarının altında yürülüyormuşçasına bir haldedir. Hatta öyle ki onunla beraber yürüyen kişi kendini zorlar. Aleyhissalatü vesselam ise aldırmazdı. Bu da iki şeyi gösterir. Onun yürüyüşü ne ölü gibi ne de düşkündü. Aksine onunki en mutedil yürüyüştü. Evet. Yine tevazunun dereceleri kanatları indirmek ve uysal olmak. Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın Maide'de dediği gibi onlar müminlere karşı yumuşaktır. Ve yine Şuara 215'te ve sana uyan müminlere kanadını indir. Yani tevazunun bir bölümüyle derecesi de neymiş? Uysal olma ve yumuşak olma. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor. Evet. Ve mümini de benzetirken uysal bir deveye benzer diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Tevazuyu sağlayan birçok etken vardır kardeşlerim. Yani tevazu sahibi olmak isteyen insanlar için dinde gelen birçok şeyler vardır. Bunların en başı insanın aslını düşünmesidir. İnsan nefsini tanırsa onun rezillerinin en rezil olduğunu bilir. Varlığının aslını Adem'in topraktan olduktan sonra idrarın çıktığı yerden çıkan bir nüfte, sonra kan pıhtısı, sonra bir çiğnem et parçası oluşunu, sonra işitmez ve görmez iken hiçbir şeye sahip değilken zikreden hale gelmesini, hayatından önce ölümünün başlangıç olduğunu, kuvvetinden önce zayıflığını, zenginliğinden önce fakirliğini bir düşünse bu insana yeter. Allah Subhanahu ve Teala o yaratan onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan onu yarattı da biçime koydu diyor. Abese 18-19'da. Sonra üzerine kavlini güçlendiriyor. Sonra onu yolunu kolaylaştırdı diyor. Abese 20'de. Onu işitici, görücü yaptık diyor insan 2'de. Nitekim Allah onu ölümünden sonra canlandırmış, en güzel surette şekil vermiş ve dünyaya çıkarmış, yedirmiş, içirmiş, giydirmiş, yol göstermiş ve kuvvetlendirmiş. Başlangıcı böyle olan insan nasıl kibir ile övünüp böbürlenebilir? Evet. Tevazuyu sağlayan ikinci etkense kardeşlerim, tabii siz bu misalleri çoğaltıp üzerinde hassasiyetten düşünebilirsiniz. İkincisi insanın haddini bilmesidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın İsra 37'de dediği gibi, yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramaz ve boyca da dağlara erişemezsin. Evet. Yani sen ey kandıran kibir sahibi, zayıf, hakir, aciz, iki ölüm arasında hapis olan, sen onda ne tesir yapacaksın ki? Neyi aciz bırakacaksın? Altında bulunan yere hiçbir şey yapmaya gücün yetmez. Üzerindeki yüksek dağlara ulaşamazsın. Haddini bil, kibirlenme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme demektir bu ayetin manası. Evet. Tevazuyu sağlayan en önemli iki etken budur. Bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusu nasıldı? Şöyle bir bakalım. Şunu bilmeliyiz ki zahiri edepler batının alametleridir kardeşlerim. Azaların hareketleri ancak insanın düşüncelerinin sonucudur. Amellerse ahlakın neticesidir. Edepler kabiliyetlerin geliştirilmesindendir. Kalbin sırları fiillerin ölçütleriyle kaynaklarıdır. Sırların nurları dışa yansır, onu süsler ve donatır. Kimin kalbi itaattaysa azaları da itaat eder. Kim göğsünü ilahi nurlara doldurursa dışına nebevi edeplerin güzellikleri taşar. Bunun için kim kalbini kibirden temizlemek isterse tevazu ahlaklı ile amel etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında onun en güzel örnek olduğunu gözüyle baksın. Ve Allah Subhanahu ve Teala onun ahlakını kemale erdirdiğini ve övdüğünü, yani şüphesiz sen muhakkak yüce bir ahlak üzeresin ayetini düşünmesi gerekir. Lütfedip de sonra onu öven Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim. İşte şu onun tevazusunun güzelliğindendir. Bakın Ömer ne diyor? Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Beni Hristiyanların Meryem oğlunu aşırı derecede övdüğü gibi övmeyin. Şüphesiz ben kulum, siz de Allah'ın kulu ve Resulü değil. Ne kadar tevazu bir cümle değil mi? En çok sevdiği ismi neydi bilir misiniz? Ey Allah'ın Resulü diye hitap edilmesi. Bir insana bu tevazu olarak yeter. Enes, Medineli cariyelerden bir cariye Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tutsa onunla ihtiyacını görmek için istediği yere kadar giderdi diyor. Yine Enes, Aleyhisselatü Vesselam zırhını arpa karşılığında rehin vermişti diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam'a arpa ekmeği ve kokusu değişmiş bir yemekle gittim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah akşam bir ölçekten başka bir şeyleri bulunmazdı. Halbuki onlar 9 haneden ibaret idiler diyor. El-Esved Ayşe annemize Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde ne yapıyordu diye sordum. Dedi ki ailesinin işlerine yardım ederdi. Namaz vakti gelince namaza çıkardı diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam 14 yaşında bir bakire kızdan daha da hayalıydı diyor. Aleyhisselatü Vesselam o kadar hayalı, o kadar tevazu sahibiydi ki birisi onunla tokalaşsa o elini bırakana kadar o ne yapmazdı? Bırakmazdı. Evet. Tabii bunları artırmak, misalleri artırmak çok kardeşlerim. Ama bu meyanda kibrin de biraz üzerinde durursak, kibir nedir, sebepleri nedir, konu daha da net anlaşılmış olur. Kibir, o nefsi hakkın ve halkın üzerinde görmektir. Kibir sahibi kemal sıfatlarında kendini başkalarından üstün görür. Zira insan kendini büyük gördüğünde başkalarını ne yapar? Küçük ve hakir görür. O hakkı kendi makamını yıkan, alçaltan olarak halkı da cahil mahluklar olarak görür. Bakın bu cümleleri not edin. Kendini büyük gördüğünde başkalarını küçük ve hakir görür. O hakkı kendi makamını yıkan, alçaltan olarak halkı da cahil mahluklar olarak görür. Aleyhissalatü vesselam kibri bakın şöyle açıklamıştır. Kibir hakkı çiğnemek ve insanları küçümsemektir diyor. İşte bununla kibir ucuptan, kendini beğenmişlikten bu noktada ayrılır. Zira ucup haksız iddiada bulunmak, şayet tek bir insan yaratılması takdir edilse onun kendisi olacağını düşünmektir. Kendisiyle beraber başkasını düşünüp kendini ondan üstün görmedikçe kişi ucup sahibidir, kibir değil. Bunu anladınız mı? Ucup ve kibir farklı farklı şeylerdir. Tabii. Yani kibirle ucup birbirinden ayrılır. Ucup yani haksız iddiada bulunma. Şayet bir insan yaratılması takdir edilse o ben olurdum demedir. Kendisiyle beraber bir başkasını düşünüp kendini ondan üstün gördü mü işte kişi ucup sahibidir. Kibir değil. Kibir haktan geleni kabullenmeme, insanları küçümsemedir. Ucupsa bu yönlü. Kibrin sebepleri vardır kardeşlerim. Birincisi ucup, yani kendini beğenme. Tevazu sahibi olan kul, ki Allah hepinizi yüceltsin, tevazu sahibi kılsın. Şunu bilelim ki kardeşlerim, insan kendini beğenmedikçe, kendini başkalarından üstün görmedikçe kibirlenmez. Kendini üstün gören de hemen kibir meydana gelir. Ucup, kendini beğenmişlik helak edicidir. Ve aleyhissalatü vesselamın dediği gibi şu üçü insanı helak eder. Boyun eğdiren cimrilik, tabi olunan heva ve kişinin kendini beğenmesidir. Hadisi tekrar edeyim. Şu üç şey insanı helak eder diyor. Boyun eğdiren cimrilik, tabi olunan heva ve kişinin kendini beğenmesi. Bunun üzerinde birer cümleyle duracak olursak, cimri mal toplar ama ne kaybeder? Dost kaybeder. Hasta olsa kim bakacak? İşte bu insanı helak ediyor. Tabi olunan heva. Hevayı şimdi geldik buraya kadar. Heva ne yaparmış insana? Hep kötülüğü, hep başka şeyleri emreder. Ama hevaya tabi olmayıp hakka tabi olursan ne olur? Allah sana eğriyi doğruyu birbirinden ayırt edecek bir furkan verir. Onun dışında insanların içinde doğru sözlü, doğru dilli, övülen ve dua edilen insan haline getirir. Üçüncüsü, kişinin kendini beğenmesi. Şu an içinizde bir tanesi hep kendini beğense böyle ne derler? Aleykümselam. Oraya bırakın. Alın bir bacı. Bu ne kuşuydu? Tavus kuşu muydu? Böyle kabarsa kim onu beğenir? Yani en çok sevdiğin bir arkadaş bile olsa ne kabarıp duruyorsun derler. Değil mi? Bu da insanların helakına sebep olan şeylerdir diyor. Yine aleyhissalatü vesselam kendini beğenmiş bir kişi kibir ve gurur ile izarını sürüklediği sırada yere batırılsa ki o kıyamet gününe kadar bağırarak, debrenerek yerin dibine girecektir diyor. Yani yürüyüşte de insanın giydiği elbiseyle ne yapması? Mutedil olması gerekir. Bu hadis-i şerifte de kendini beğenmiş bir kişi kibir ve gurur ile izarını sürüklediği sırada yere battı ve kıyamete kadar da batacak ve debelenerek, bağırarak çıkacak diyor. Evet. Bu da giyilen elbisenin insanın üzerinde çok büyük bir etki olduğunu gösterir. Doğru mu? Yamalıklı birisi yolda girerken gayet rahat yürür. Çamur olmuş, su olmuş, bakar mı? Ama çok güzel, ütülü, güzel kumaşlı bir elbisesi olan da kenarlardan gider. Hem de böyle tavşan gibi sekerek. Doğru mu? Ama bir de buna riyayı, kibiri sokarsanız o adamın yürüyüşü, kasalması, bakışı, değil mi? Hepsi değişir. Onun için mütevazı olma, hakka boyun eğme, insanlara tepeden bakmama gerekiyor. Kibrin sebeplerinden bir tanesi de halkı küçümsemedir kardeşlerim. İnsanları hakir görmeyen onlara karşı kibirlenmez. Allah'ın iman ile şereflendirip de buna rağmen tuğyan eden kimseye bu hakirlik yeter. Tevazuya delalet eden ve tevazuyla hareket eden insan kurtulur. Burada bir kelime geçti, tuğyan. Nedir bilir misiniz? Nuh suresini okursanız orada dereler yataklarını bir kere şöyle tuğyan etti. Ne demek? Haddi aştı. Bir kere insanın haddi aşması, tuğyan etme. Yani bulunduğu hali bulup bırakıp çıkması bir kere. Defalarca aştın mı tağut olursun. Önce tuğyanla başlar, sonra tağuta gider. Evet. Allah'ın iman ile şereflendirip de buna rağmen tuğyan eden kimseye bu hakirlik yeter. Yani bilip de insanlara, halka tepeden bakma, kibirlenme hoş bir şey değildir. Yine bir sebep kibrin, üstünlüğü sevmek. İnsanların içinde hep üstün olma arzusuna kapılma. Ey Allah için tevazu gösteren kardeşlerim, bilin ki nefis üstünlüğü, kendi cinsine karşı yüksek olmayı sever. Kibir de bundan meydana gelir. Bunun için kim Kur'an'ı iyice düşünürse her kavmin kibirli ileri gelenlerinin gazaba uğradığını bulur. Mesela en yakın böyle Salih'in kıssasına gittiğimizde Allah Subhanahu ve Teala onlardan bahsederken kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, İşlerinden zayıf görünen müminlere siz dediler Salih'in gerçekten Rabb'i tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da evet, doğrusu biz onunla gönderilenlere inananlarız derler diyor. Büyüklük taslayanlar biz sizin inandığınızı inkar edenleriz derler. Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablarının buyruğundan dışarı çıktılar. Ey Salih, eğer hakikaten elçilerdensen bize tehdit ettiğin o azabı bize getir dediler. Araf 75'ten 77'ye. Yani bütün kıssalara bakın, tamamen kibrin sebepleri o kavimde üstün olma ve hep üstünlük isteme. Bu ise haktan geleni ne yapıyormuş? Engelliyormuş. Salih'in kıssasına bakın, Şuayb'ın kıssasına bakın, diğer kıssalara bakarsanız bunu görürsünüz. Bu konuda birçok ayet var. Akıl sahibi ise devamlı kalıcı olan ve Allah'ın rızasının bulunduğu üstünlük için yarışır. Gelip geçici, fani olan ve Allah'ın gazabının bulunduğu üstünlükten yüz çevirir. Zira onda kulun düşüşü, meşguliyet, Allah'tan uzaklaşma, ondan tart edilmek vardır. Ve bu yerilmiş üstünlüktür. Haddi aşmaktır ve yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamaktır. Evet. Kibrin başka sebeplerinden birisi de hevaya uymadır kardeşlerim. Bir kul kibir ve hevaya uyarsa, yani kibirlenir, kibrinde devam ederse bu hevaya uymaktır. Zira heva yeryüzünde üstünlük ve şeref taslamaya çağırır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle diyor bakın. Size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle gelen her peygambere kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için onların bir kısmına yalan diyecek, bir kısmını da öldürecek misiniz diyor Bakara 87'de. Bunu anladınız mı? Kibir hevaya uymaktan kaynaklanıyor ve Allah Subhanahu ve Teala bu ayette bunu çok güzel açıklıyor. Kibrin ise insana birçok tehlikeleri vardır. Tehlikelerini getirir. Kul şunu bilmelidir ki tevazuyla eğer hareket ederse gönlü ferahlar, gönlü serinler, Allah'a selimen bir ibadet eder. Eğer kibirlenirse, kibrin afeti çok büyüktür. Onda seçkinler helak olmuş, alimlerden, abidlerden, zahitlerden çok azı bundan kurtulmuştur. Onun afeti nasıl büyük olmasın? Zira o, kendisiyle Allah'a ilk isyan edilen şeydir. Bunu anladınız mı? Nitekim lanetli iblisin Allah Subhanahu ve Teala'ya isyan ettiği ilk günah kibir olmuştur. Kendi yandaşlarına da onu emretmiş, onların seviyelerine göre deliller taşımaktadır. Anlatabildim mi? İlk helak kibirle gündeme gelmiştir ki onun için kibrin tehlikesi çok büyüktür. Ve Allah Subhanahu ve Teala ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu diyor Bakara 34'te. Evet. İşte kendini büyük görenlerin helakları. Kibir, şirke yakındır ve onun da sebebidir kardeşlerim. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala yüce kitabında kibir ve şirki birbirleriyle ilişkilendirmiştir. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Sad 73-74'te. Ona hayır, sana ayetlerim geldi de onlara yalan dedin, kibirlenmek istedin ve kafirlerden oldun denir. Zümer 59'da. Kim hakka boyun eğmekten kibirlenirse, bu hak isterse kendinden küçük biri, sevmedi veya düşmanı olan biri eliyle gelmiş olsun, ancak Allah'a karşı kibirlenmiş olur. Zira Allah haktır. Kelamı haktır. Dini haktır. Onun hak onun sıfatıdır. Ondandır ve onun içindir. Kul ona kabul etmekten kibirlenip reddederse, ancak Allah'ı reddetmiş, ona kibirlenmiş olur. Kim de Allah'a kibirlenirse, Allah onu rezil eder, aşağılar, küçültür ve hakir kılar. Ve ayet-i kerimesinde de dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdır. Kibrin tehlikelerinden birisi de cehennem kibirlilerin yeridir kardeşlerim. Bunun için Allah cehennemi kibir sahiplerinin evi kılmıştır. Bakın ayet-i kerimede onlara ebedi olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından denilir. Bak, büyüklük taslayanların yerine kötüdür. Mü'min 56 ve Zümer 72'de. Evet, kibir sahipleri cehennemin sakinleri ve onun halkındandır. Ve aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor. Size cehennemliklerden haber vereyim mi diyor. Her kaba saba konuşan, malı toplayıp men eden kibir sahipleridir. Peki cennet ehlinden haber vereyim mi diyor. Her güzel söze kulak veren çaresiz zayıflardır diyor. Evet. Onlar orada azabın çeşitlisini tatarlar. Zillet onları her taraftan kuşatır. Cehennem ehlinin irinlerini içerler. Ve bakın yine aleyhissalatü vesselam kıyamet günü mütekebbirler küçük karıncalar gibi haşrolunurlar. Onları her yönden zillet bürür. Cehennemde bules denen bir hapishaneye sevk edilirler. Ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinin irinleri kendilerine içecek olarak verilir. Bu içeceğe tinetül habal denir. Evet. Bu misalleri çoğaltmak mümkün. Demek ki kibirlinin gideceği yer neresiymiş? Cehennem. İlk kibirlenme neymiş? İlk günahmış. Peki bunu yapan ebedi ne yaptı? Cehenneme gitti. İblis gibi. Evet. Yine kibir cennete karşı perdedir kardeşlerim. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala iblisi cennetten kovmuş ve şöyle demiştir. Öyleyse oradan in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın diyor Araf 13'te. Kibir ancak cennete engel oluşturur. Zira o kul ile müminin ahlakını ayırır. Kendisi için sevdiği hayrı, müminler için de sevmesine ne yapar? Mani olur. Tevazu göstermeye güç yetiştiremez. Hasedi bırakamaz. Kini terk edemez. Kızgınlığını yutamaz. Nasihatını kabul edemez. İnsanları küçümsemekten kurtulamaz. Onların gıybetini eder ve kötülenmiş bütün huylara düçar olur. İşte bu da cennete girişe engeldir. Allah kibirlenenleri sevmez kardeşlerim. Bu kibir müminin sıfatı değildir. Bu sıfat Allah'ın lanetine layık olur. Kul ancak Allah'ın rahmetiyle ferahlar, Allah ise kibirliye gazap eder, onu sevmez. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor bakın. Bununla beraber ahirete inanmayanların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. Şüphesiz ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarında ne yapar? Bilir. Doğrusu Allah kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri sevmez. Nahl 22-23'te. Yine kibir kötü sona sebeptir kardeşlerim. Bunun için Allah kibir ve zorbalık ehlinin kalplerinin mühürlendiğini, bu yüzden iman etmeyeceklerini bize haber verir. Aynen Mümin suresinin 35. ayetini okursanız, işte Allah her böbürlenen zorbanın kalbini öyle bir tabiat ile mühürler ki diyor. En son kibir ne olurmuş? İnsanın kalbinin mühürlenmesine sebep olur. Yani artık onlara hakkı anlatsan da ne yapmaz? Görmezler. Kulaklarında ağırlık vardır. Önlerine setler çekmişizdir diyor. İşte bu onların büyüklenmesi, kibirlenmesinin neticeleridir. Evet. Kibir Allah'ın ayetlerinden uzaklaşma sebebidir kardeşlerim. Kibir sahibi Allah'ın kesin delillerle, ibretle konuşan ayetlerini görmez. Zira kibir onun gözlerine perde olmuş, nefsinden başkasını görmez. Ancak kendini düşünür. Aynen Araf 146'da Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, yeryüzünde haksız yere büyüklenmek ve büyüklük taslayanları ayetlerimizi anlamaktan uzak tutacağını diyor. Bunu anladınız mı? Yeryüzünde büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzak tutacağını diyor. Allah bizleri böyle bir duruma düşmekten beri buyursun. Ve Hadid suresinin zannedersem 16. ayetini okursanız, orada da bakın bir hatırlatma var. O müminler için diyor, Allah'ın zikri için kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Hep uyarıyor. Bakın arkasından ne diyor. Sakın ola ki diyor, o Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah'ın ayetlerini arkaya atıp da kalpleri kas katı olan insanlar gibi olmayın diyor. Burada Yahudilerin ve Hristiyanların nasıl ayetleri arkaya attıklarını, nasıl sapıttıklarına şöyle bakarsanız, Yahudiler ilmi ön plana çıkarıp ameli bırakıp aşırı gittiler, peygamberleri öldürdüler. Hristiyanlarsa emredilmeyen işlerle uğraşıp abidliğe düştüler. Sakın ola ki diyor onların Allah'ın ayetlerini arkaya atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyorsa, demek ki Allah'ın ayetleriyle bizler devamlı haşır neşir olacağız. Her zaman okuyun, okuyun sözünü anladınız mı? Evet. Kibir günahların en büyüğüdür kardeşlerim. Kim bu tehlikeye düşerse en büyük günahı işlemiştir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, şayet sizler günah işlemeseydiniz, sizin için şüphesiz bundan daha büyüğünden korkarım. Şayet diyor sizler günah işlememişseniz, sizin için şüphesiz bundan daha büyüğünden korkarım. Ucub, yani kendini beğenmişlik diyor. Yani günahların en büyüğü budur diyor. Başka bir günah işlemeseniz bile diyor, tertemiz bir kul bile olsanız, hadisi yakaladınız mı? kendinizi beğenmeniz, yani ucup halinde olmanız günah olarak size yeter de artardır. Evet. Bu meyanda şöyle bir bab başlığı atarsak, kibir kapıları hangileridir? Yani bu kapılar nelerdir? Birincisi, Hakk'a karşı kibirlenmek. Şunu bilmeliyiz ki, kibrin kapılarının kötülüğünden birisi, ilimden faydalanmaya ve Hakk'ı kabul edip onu ona boyun eğmeye mani olmasıdır. Kibir sahibi için marifet hasıl olmuş, lakin nefsi Hakk'a boyun eğdirmez. Ondan istifade etmesine mani olur. Aynen burada misal vereceğimiz şahıs kimdir bilir misiniz? Firavun. Bakın Allah Firavun'un kıssasından nasıl haber veriyor. Ve vicdanları bunların doğruluğuna tam kanaat getirdiği halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak diyor Neml 14'te. Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik. Firavun'a ve ileri gelenlere de gönderdik. Bunun üzerine onlar kibire kapıldılar ve ululuk taslayan zorba bir kavim oldular. Onun için biz dediler, kavimleri bize kölelik ederken bizim benzerimiz olan bu iki adama inanacak mıyız? Böylece onları yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Mü'minin 45-48. Bu konuda birçok ayetler vardır ve bu Allah'a ve peygamberine karşı kibirlenmedir. Yani bulundukları halle, elinde olanlarla ne yapma? Allah'a böbürlenme. Düşünün, Firavun'un Allah'a secde etmesi mi gerekirdi, yoksa ben ilahım mı demesi gerekirdi? Secde. Ona o malı, o mülkü, o saltanatı veren kim? Allah. Ama o bunun kıymetini ne yapamadı? Bilemedi. Ta ölürken iman ettim dedi ama o imanı ona hiçbir fayda ne yapmadı? Vermedi. Kibrin kapılarından ikincisi ise kullara kibirlenme Hak'tan sonra. Bu kapı kendini halkın üzerine gören kibir sahibinin hakkındadır. Kendisini onlardan büyük görüp onları hakir görmektir. Bu da Allahu Teala'nın emrine karşı kibirlenmeye götürür. Tıpkı iblisin Adem Aleyhisselam'a karşı kibirlenip Allah ona Adem'e secde etmesini emrettiğine ettiğinde buna uymaktan çekinmesi gibi. Buraları yakalıyor musunuz? Yani sen Allah'a ben karşı gelmiyorum deyip de birine büyüklenmeyi küçük görme. O ikincisi bile seni birincisini ne yapıyor? İnkara götürüyor. Aynen Adem'e ne yaptı iblis? Büyüklendi, kibirlendi. Allah da onu onunla ne yaptı? İmtihan etti. Ne oldu? Secde etmekten o kibri mani oldu. Halbuki iblisi Allah Subhanahu ve Teala bana secde et deseydi, iblis hiç tereddütsüz ne yapardı? Secde ederdi. Buraları güzel yakalayın bakın. Buraları güzel yakalayın. Aynen Tirmizi'de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet size de sirayet etti. Bu kindarlık ve hasettir diyor. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum diyor. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Geçmiş ümmetlerden kasıt ta iblisle Adem'in kıssasıdır. Ha, buradan yakalayın. Evet. Kibrin kapılarından birisi de kardeşlerim giyimde kibirdir. Aleyhissalatü vesselam Allah kıyamet günü büyüklenerek elbisesini bürüyen, yerde sürüyen kişinin yüzüne bakmayacaktır diyor. Evet. Elbiselerin topuklardan aşağısı erkekler için kastediliyor. Yerde sürünmesini Allah Resulü kibir alameti olarak görür ve topuklardan aşağı, yani şemiklerden aşağı yerde sürünen erkeğin cehenneme gireceğini, ateşte azap göreceğini söyler biz erkeklere. Kadınların eteğinin ölçüsü ise yerde sürünmesidir. Hatta kadınlardan birisi geliyor itiraz ettiklerinde, Ey Allah'ın Resulü, Medine'nin sokakları hep hayvan pisliği. Yerde sürünmez mi, pislenmez mi dediğinde, şurada pislenir, şurada toprağa sürer, temizlenir diyerek onun cevabını vermiştir. Bu da elbisedeki kibirdir. Dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bakın, hak, insan, giysi, yani ilim, amel hepsi sırayla geliyor. Sonra yaptıklarıyla insanın kibirlenmesi. Bil ki kibir sahibi yaptıklarıyla meclislerde yükselmek, benzerlerinin önüne geçmek, hakkını ihmal edenleri inkar etmekle büyüklenir. Alimin küçümseyerek insanlardan yüz çevirdiğini görürsün. Abidin ise suratında onlara karşı bir iğrenme görürsün. Allah Subhanahu ve Teala bu meyanda şöyle buyuruyor. Hem insanlara karşı avurdunu şişirme, yani kibirlenme. Yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Sesini de yükseltme. Muhakkak ki seslerin en çirkini, en bedbahı eşeklerin sesleridir diyor. Evet, bu da yaptıklarıyla kibirlenen, yürüyüşünde mutedil olmayan insanlara Allah Sübhanahu ve Teala'nın bir ikazı. Yine kibrin kapılarından birisi konuşmalarda kibirlenme. Kibir sahibinin kibri iddialı konuşma, övünme, kendini temize çekme, fesahat ve belagat için lafını köşeletme şeklinde dilinde zuhur eder. Aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Allahü Teala Hazretleri insanlardan sığırların dilleriyle toplamaları gibi dilleriyle toplayan belagat sahiplerine buğz eder. Yani ağzını eğik büzüp bir şeyler anlatan insanlardan hoşlanmaz, onlara buğz eder diyor. Yine yürüyüşünde kibirli olma kibir kapılarından. Yine tebaasının çokluğu ile kibirlenme ki bu da yardımcıların, kölelerinin, askerlerinin, taraftarlarının çokluğu ile kibirlenme kapısıdır ki bundan da sakınmak gerekir. Yine kibrin kapılarından birisi insanın güzelliğiyle kibirlenmesidir. Bu da genelde kadınlarda ortaya çıkar ve onları gıybete, başkalarının kusurlarını araştırıp dökmeye kadar götürür. Yine zenginlikte kibirlenme ki bu kapıda zenginlerde, tüccarlarda, dünya ehlinden olup mal toplayan, insanlardan esirgeyenlerde ve benzerlerinde ortaya çıkar ki onları cimriliğe ve başkasının elindeki mala hasete sevk eder ki Allah muhafaza. Sonra yine soy ile kibirlenme vardır. Mesela siz günümüzdeki şu tasavvuf şeyhlerinin nereden geldiğini, hangi soydan geldiğini hiç baktınız mı? Hepsi peygamberin soyundandır. Hepsi seyyid, hepsi şerif olduğunu söylerler. Evet. Sanki şerefli bir soyu vardır ve bu soydan olmayanları hakir görür. Halbuki hakir gördükleri amel bakımından onlardan daha üstün olabilir. O ise babalarının şerefiyle kurtulacağını zannederler. Bu Allahu Teala'nın şu ayetini bilmemektir. Allah katında üstün olanınız en takvalı olanınızdır buyuruyor. Evet. Kimsenin kimseye takva dışında üstünlüğü yoktur. Zira bütün insanlığın aslı bir soya bağlıdır. Kim aslının başkasının aslından üstün olduğunu söylerse iblisi taklit etmiş olur. İblis ise cehenneme sevk eden en kötü önderdir. Evet. Allah bizi böyle bir hale düşmekten korusun. Allah'a sığınırız. Evet. Kibre dalalet eden şeylere gelince kardeşlerim. Şunu bilelim ki kibirlenmek insanın davranışlarında, hareketlerinde, duruşlarında ortaya çıkar. İnsanın davranışında, hareketinde ve duruşunda ortaya çıkar. Kibir sahibi kendisi için ayağa kalkılmasını sever. Bakın bu hareketlerden bir tanesi. Aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor? Kim insanların kendisi için kalkmasını severse ateşte oturacağı yere hazır olsun. Evet. kendisi için ayağa kalkılmasını sevmekten sakındırılınca, aynı şekilde bu birisi için ayağa kalkan için de caiz olmaz. Mesela zira sahabelerin en çok sevdiği insan kimdi? Aleyhissalatü vesselam'dı. Ona bile bunu yapmazlardı. Bakın Enes ne diyor? Bize aleyhissalatü vesselam'dan sevgili kimse yoktu. Hoşlanmayacağını bildikleri için onu gördüklerinde ayağa kalkmazdı. Kalkmazlar. Evet. Ev sahibi kalkar. Bu topluluktan bahsediliyor. Ben size misafirim. Başka bir misafir geldiğinde ben misafire kalkmam. Ev sahibi olarak kalkabilirsin. Şimdi Fatma annemiz geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkar, alnından öper, kendisini onun yerine oturturdu. Ev sahibi bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ziyaretine gittiğinde kızını, o da kalkar, elini öper, babasının alnından öper, onu da oturduğu yere oturturdu. Yani ev sahibinin kalkıp hizmet etmesi, geleni ağırlaması bu baptan değil. Birisi geldi diye ayağa kalkıp ona saygıda, tazimde bulunma ve karşıdakinin de kendisini ayağa kalkılıp tazimde bulunması hane sahibinin değil, öbürlerini kastediyor burada. Hane sahibi değil. Hane sahibi kalkmazsa zaten başka bir müşkülatlar gündemdedir. Üçüncü şahıstır. Aynen böyle işte. O saygı ayrı bir şey. O girmez. O aile ebeveynle alakalı bir şey. En son kim girdi şimdi buraya? Teyze geldiğinde hepiniz kalkıp tazim mi ettiniz? Evet. Aynen bunun gibi işte. Evet. Kibir sahibi ev işleriyle uğraşmaz. Kibir sahibi yanına birinin oturmasından veya yanında birinin yürümesinden gururlanır. Bu işler Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefettir. Onun tevazusunu biraz önce anlattım. Kibir sahibi asık suratla küçümseyerek yüz çevirir. Allahü Teala bakın onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin dediği zaman başlarını çevirirler ve onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün diyor Münafık'ın 5'te. Evet. Demek ki kibre dalalet eden de birçok sebepler varmış. Ayağa kalkınmasından, ululanmasından, yanında bir soylu soplu insanların yürümesinden hoşlanır ama ev işi yapmaktan, yani küçük görünmekten hiçbir zaman hoşlanmayan insanlar. Tabi, müsaade anlattım.
Ya ben şekil verdim.
Tabi, ikram. Sizden. Tabi. Amin. Peki, Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Tabi. Tabi. Kibirden kurtuluşu belirleyen bazı etkenler var kardeşlerim. Kibir helak edici şeylerdendir. Bu yüzden kulun ondan kaçması, sağlam tevazu rüknunu eda etmesiyle Allahu Teala'dan yardım isteyerek ona iltica etmesi, kibir ve ucubun şerrinden ona sığınmasıyla olur. Kibirden uzak oluşu belirleyen bazı hususlar şunlardır bakın. Allah'ı hakkıyla tanımak. Bunun için kişinin Allah'ın kudretinin eserlerine ve yarattıklarının harikalığına bir bakması yeter. O zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın azametini görür, marifet ortaya çıkar. İşte bu kibri kökünden söküp atan bir ilaçtır. Zira insan kainatı herhangi bir şeyi örnek almadan, yoktan var eden Allah Subhanahu ve Teala'nın azametini görünce büyüklenmenin, onun ridası, izzetinin onun izarı olduğunu anlar. Bundan sonra Allah'ın sıfatıyla nasıl çelişebilir ki? Evet. Bunun için kim büyüklenirse, eşi olmayan Allah'a karşı kibirlenirse, Allah'ın azabına müstahak olur. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin dilinden şöyle bildiriyor. Kibriya, büyüklük benim ridamdır, izzet izarımdır. Kim bunlardan biri hususunda benimle çekişirse onu ateşe atarım diyor. Yine kardeşlerim, kibirden ve kibirliden Allah'a sığınmak gerekiyor. Kim Allah'a sığınırsa onun sağlam himayesine iltica etmiş ve güvenilir olana dayanmış olur. Evet. Allah'ın da onu kibrin ve kibirlerinin şerrinden korumasını hak eder. Allah Subhanahu ve Teala bakın ne diyor. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksın. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın, çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur diyor. Mü'min 56'da. Bu yüzden peygamberlerin kibir sahiplerinden Allah'a sığındığını görürsün. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın dilinden bakın nasıl haber veriyor. Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım diyor. Mü'min 27'de. Evet. Kibirden ve kibirliden Allah'a sığınmak gerekiyor. Yine tevazu sahipleriyle teselli bulmak emrediliyor dinde. İşte bu kulun Rabbine ve kardeşlerine karşı tevazu göstermesinde, tevazu sahiplerinin ahlakını devam etmesini sağlayan bir ilaçtır. Kul için en hayırlı teselli Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nitekim daha önce onun yoluna, üzerinde bulunduğu tevazu ve övülmüş ahlakına baktık ve anlattık. Bir insan tevazu sahibi birinin yanına gittiğinde ne yapar? Rahatlar. Unutsa bile Allah'ı ne yapar? Hatırlar. Evet. Çünkü İmam Malik'in Muvatta'sında şöyle bir rivayet gelir. Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti diyor. Oğlum, ilim meclislerinden ayrılma. Alimin dizinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah kurumuş, ölmüş yeryüzünü indirmiş olduğu yağmurla nasıl yeşertir, diriltirse, ölen kalpleri de diyor Allah alemin diliyle, hikmetli bir sözle öyle ne yapar? Yeşertir diyor. Öyleyse tevazu, hakkı bilen, hak sahiplerinin yanında bulunma, kibirden kurtuluş sebeplerinden. Evet. Kuvvetiyle zorbalık yapan bilsin ki zahmet ona acı verir ve her acizden daha aciz bir duruma düşer. Kuvvetini yıkacak bir güne doğru hareket etmek eski haline insanı döndürmez. Ayağına diken batsa aciz kalır, kulağına sivrisinek kaçsa muzdarip olur. Kuvvetle zorbalık yapmaktan kaçınmalı. Zenginlik sebebiyle kibirlenenlerse bilsin ki Yahudiler kendisinden zengindir. Lakin gazaba uğrayanlardan olmaya götüren üstünlük olmaz olsun. Pekala bir hırsız malını çalabilir. Bir anda zelil ve hakir bir duruma düşebilir. Bir deprem olur, elinde hiçbir şey ne yapmaz? Kalmayabilir. Aynen Bakara'daki gelen kıssada, bugün erkenden gidelim, malımızı paylaşalım ve hiçbir fakire vermeyelim diyen o insanların misalini okudunuz mu? Geldiklerinde tarlalarında ne buluyorlar? Hiçbir şey. Uğrayan uğramış. Acaba yanlış mı geldik deyip başka yollardan geliyorlar. Ne yapıyorlar? Gene bir şey yok. Evet. İlim sebebiyle insanlardan kendini üstün gören de bilsin ki Allah'ın ilim sahibine soracağı hesap cahilinkinden daha çetindir. Artık ilim sahibi Allah'ın huzuruna çıktığında arada tercüman olmadan konuşacağını, ilmiyle ne amel ettiğinin ve ilmin için öğrendiğinin sorulacağı günün büyük tehlikesini düşünmelidir. Evet, aynen sohbetin başlarında ilmiyle amel etmeyen insanın düştüğü durumu anlattığımız gibi. Ama ilmiyle amel etmeyenin misalini başka bir hadiste de aynen şu kandile benzer diye Aleyhisselatü Vesselam kandilin misalini vermiştir. Kandil ne yapar? Bir mumu düşünün. Karanlık bir gecede yaktığınız mum etrafını ışıtır ama aynı zamanda ne yapar? Kendini yakar, bitirir. İlmiyle amel etmeyen insanlara karşı o ilimle böbürlenen insanın hali de budur. Evet. Kibrin kötü eserleri vardır kardeşlerim. Bunların en başında buğuz ve haset gelir. Bilelim ki kardeşlerim, buğuz, kin, haset, kıskançlık, kibrin sebep olduğu kötülüklerdendir. Zira kardeşine karşı büyüklenen, onların iyi olmasını istemez. Kibir sahibinin övülmeye hakkı yoktur ve övülmez de. Bunun için kibir sahibi ancak zarar görür. Kibir sahibi insanların kendisinden yüz çevirdiklerini, kendisinden hoşnut olmadıklarını görünce onların kendisi için kölecikler olduğunu zanneder. Hasedinin ateşi kalbinden suratına taşar ve haset okları kalbinden suratına çıkar. Bu yüzden onun suratı asık halde yüz çevirdiğini görürsünüz. Onun için işte bundandır ki Allah Subhanahu ve Teala, Allah hasetten ve hasetçiden sığınmayı, kibirden ve kibirlerden sığınmayı Kur'an'da ne yapmıştır? Emretmiştir. Felak suresini baştan sona okursanız bunu anlarsınız. Kibrin kötülüklerinden birisi de taşkınlıktır kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah bana tevazu sahibi olmanızı ta ki kimsenin kimseye taşkınlık ve zulüm yapmamasını vahyetti diyor. Böylece kibir taşkınlığa sebep olan övünme ile ne yapıyor? Neticeleniyor. Kibrin kötü eserlerinden birisi de kötü tuzaktır. Kibir sahibi kulları zillete düşürmek için ve içine düşüp bir daha kalkmamaları için gece gündüz tuzak döşer. Bu sebeple kibir sahiplerinin tilki gibi hile ve tuzak peşinde olduğunu görürsünüz. Bakın Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Kendilerine bir uyarıcı gelince ümmetler içinde en doğru yolda gidenlerden biri olacaklarına andolsun ki bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine uyarıcının gelmesi, yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü düzen kurmak için uğraştıklarından sadece nefretlerini artırdı. Oysa pis pis kurulan kötü tuzağa ancak sahibi düşer. Öncekilere uyulana gelen yasayı görmezler mi? Sen Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir başkalaşma da bulamazsın diyor Fatır 42-43'te. Demek ki kibir birbirini takip eden halkalar zincir olduğundan kendini beğenmek güzellikleri yıkardır. Şimdi bir de kibirden sayılmayan şeylere baktığımızda, yani birbirine karıştırmamayı, güzel elbise giyinme kibirden değil kardeşlerim. Aynen başında da dediğimiz gibi Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi onu üzerinde ne yapar? Görünmesini ister. Kibir haktan geleni ne yapmak? Kabullenmeme. İnsanlara tepeden bakmama. Üzerindekilerle öbürlerine böbürlenmemedir. Bunu anladınız mı? Ama bazı yürüyüşler vardır ki çalımlı çalımlı böyle böbürlenerek yürünme vardır ki bu da sadece nerede caizdir? Savaşta kafirlere karşı yürürken çalımlı çalımlı yürüme ancak orada caizdir. O da kibirden değildir. Safa ile Merve'de. Evet. Aleyhissalatü vesselam, Allah'ın zikredilmediği her şey boş ve hatadır. Ancak şu dört haslet bundan müstesnadır. Kişinin savaşta iki saf arasında böbürlenerek yürümesi, atını yetiştirmesi, eşiyle oynaşması ve yüzücülük öğrenmesi. Bunlar diyor boş ve bunun dışındakiler boş ve hata olan şeylerdir diyor. Ama bunlara cevaz verilmiş. Sohbetin son bölümü ise sonuca bağlarsak, Allah bizlere güzellik ve hayır ihsan etsin. Ömrümüzü bereketlendirsin ve Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak öldürsün. Şüphesiz ki kardeşlerim, iyilikler tevazuda toplanmıştır. Onun peşinde olma ve onu bırakmama insana her zaman hayır kazandırır. Kibirden ve ona yakın olmaktan sakınmak gerekir. Nefsimizi tevazu ile terbiye edersek kalbimizin bozulmasına ve onda kibir filizlenmesine ve onu kökünden kazıyacak olan, yani imanı kökünden kazıyacak olan kibirden sakınmış oluruz. Kalbin her taraftan kötülüğün yeşerdiği harap bir ev gibi olmasına engel olmak gerekir. Allah Subhanahu ve Teala bizlere hidayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırmasın. Bir göz kırpışı gibi dahi nefsimizi bizlere bırakmasın. Benim söyleyeceklerim buraya kadar. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Doğrular Allah'tan, hatalarsa bizim nefsimizden ve şeytanın vesvesesindendir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve töbüleyk.